Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de yine Onur Hocam ve Cihat Hocam'la birbirinden değerli konulardan bahsedeceğiz inşallah.
İnşallah.
Bu arada Cihat Hocam da İngiltere'deki çok önemli bir konferansın ardından aramızda. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Evet, merhaba.
İnşallah iyi geçmiştir hocam konferansınız.
Evet, maşallah çok güzel bir konferans oldu. Tabii hocamızın biliyorsunuz Ahir Zaman ve Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi, Hazreti İsa'nın ikinci gelişi konularını dünya üzerinde işleyen tek kişi diyebilirim. Harun Yahya, evet, Sayın Adnan Oktar hocamız. Başka hiç kimse bunu anlatmaz. Canlı yayınlarda devamlı surette yıllar yılı anlatmakta hocamız. Eserleriyle bunu gündeme taşımakta. Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz devamlı surette sahabe hep sormuş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devamlı anlatmış. Maşallah. Ama bugün bakıyorsunuz kimse, başka hiç kimse anlatılmıyor. Zaten Mehdi Aleyhisselam artık çıkmayacak dendiği zaman çıkacak diye hadis-i şerifte belirtiliyor. Artık işte adından bahsedilmediği bir dönemde geliyor kendisi. İnşallah ve o yüzden de bu konuda söz sahibi tek kişi yeryüzünde Sayın Harun Yahya Adnan Oktar hocamız olduğu için onun davetlisi olarak, onun davetine icabeten, onu temsil edecek, onun temsilcisi olarak ben katıldım.
Maşallah.
Bradford diye bir yer var, bir şehir var. İngiltere'de Manchester şehrine yakın bir yer. Orada 1000 kişilik bir konferans olmuş oldu. Maşallah. Camide hanımlar güzel ve bayanlar ayrı ayrı olacak şekilde
beyler, evet,
bir PowerPoint sunumu oldu. Slaytlar eşliğinde. Biliyorsunuz 150'ye yakın alamet var. 150'ye yakın Peygamber Efendimiz'in özellikle tarif ettiği şu olaylar gerçekleşecek şeklinde. Hatta birbiri ardınca tesbih tanelerinin dökülmesi gibi, nasıl takip ediyorsa tespit taneleri ardı ardına düşüyorsa o şekilde birbirini takip edecek alametler tarif edilmiş hadis-i şeriflerde. Onları anlattım tek tek. Maşallah çok güzel bir katılımdı.
Maşallah. Gerçekten konferanslarımıza inanılmaz ilgi gösteriyor. Herkesin Allah razı olsun. Şu anda Yeni Zelanda'da bulunan Oktar hocamız, evet, da çok güzel bir konferans veriyordu. İnşallah ona da buradan başarılar diliyoruz.
Evet, çok hakikaten ben de birkaç şey söyleyeyim. Çok etkili oluyor hocamızın değerli ilmi. Hem ahir zaman ve mehdiyet konularında dünyadaki en büyük çalışma oluyor. Hem de evrim konusunda. Ve mesela hocamızın kitapları da internetten ücretsiz indirilebiliyor. Anlatılan konular zaten her gün canlı yayında yayınlanıyor. Yani söylenen sözler her gün medya organlarınca dağıtılıyor olmasına rağmen maşallah en etkili anlatım yine hocamızdan ve hocamızın talebelerinden oluyor, maşallah, Allah'ın izniyle. Dünyada böyle bir durum söz konusu. Çünkü bilgi tamamıyla bilimsel her yönüyle. Mesela ahir zaman bilgilerinin hepsi sağlam kaynaklara dayanıyor. Hadislere, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nden aktardığı Risale-i Nur'a dayanıyor. Ve en önemlisi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dayanıyor inşallah. Maşallah evrim konusu da öyle. Son derece değerli. Bütün bilim adamlarının ve bilim dallarının hepsi kullanılarak türlü türlü anlatılıyor. Rakibi yok inşallah. Yani dini konuları tercih edelim. Bütün söylenen sözlerin hepsi inşallah doğru oluyor ve ispatlanıyor Allah'ın izniyle.
İnşallah buradan hocamızdan da, Sayın Cihat hocamızdan da ve icabet eden herkesten de Allah razı olsun diyoruz inşallah.
Allah razı olsun.
Burada hocamız zaten sürekli vurguluyor. İnsanları tek eşsiz kitabımız ve eksiksiz haritamız Kur'an-ı Kerim'e yönlendiriyor inşallah. Kur'an mucizelerinden bir tanesiyle devam edelim inşallah.
İnşallah.
Kur'an mucizelerinden en önemlisi de Hadid suresinde işaret edilen diğer elementlerden birisi de lityum elementi. Lityum elementi 1817 yılında keşfedildi. Bu element yer kabuğunda yaklaşık %0.007 yılında oranında bulunmaktadır. Sanayide de ihtiyaç duyulan lityum elementi pil yapımında, soğutucularda, tıpta yapay kauçuk üretimi gibi birçok farklı alanda kullanılır maşallah.
Şimdi Kur'an-ı Kerim baştan söyleyelim. Tekrarlamak istiyorum. Hadid isimli bir, değil mi, sure var.
Evet.
Ne manaya geliyor? Bir element olan demir anlamına gelmekte. Şimdi surenin adı bir kere bir elementin adı. Orada mucize başlıyor Allah'ın izniyle. Ve bu sayılan elementler de yine adı element olan bir surenin içerisine geçiyor.
Evet.
Allah yani belli ediyor. Element dediğimizde bir atom. Yani Peygamber Efendimiz'in döneminde hiç konuşulmayan, ne olduğu hiç bilinemeyecek bir konu olmasına rağmen, değil mi? Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, bakın şimdi sunumda da göstereceğiz, ayrıntısıyla veriliyor maşallah.
Bakın, Onur Hocam da söylediği gibi başında mucize var. Şimdi devam kısmında mucizenin devamına devam ettiğimizde inşallah hadis suresinde L ve İ harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktada ayetin başına kadar 6 kelime geçmektedir. Bu sayı lityum elementinin atom ağırlığıdır. Ayetin başında da L ve İ harflerine kadar geçen kelime sayısı 6'dır. L ve İ elementinin atom ağırlığı da 6'ymış. Yani maşallah burada Kur'an-ı Kerim'de açıkça her şey tam da Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi açıkça belli inşallah. Nikel elementi. Saf nikel elementi ilk kez 1751 yılında İsveçli bilim adamı Axel Friedrich Krogstad izole ederek elde etmiştir. Demirden daha sert olan nikel elementi çürümeye ve paslanmaya karşı çok dayanıklıdır. Dayanıklı sanayi elementlerinden madeni paraların yapımına kadar birçok sahada nikelden faydalanmaktadır inşallah. Hadid suresinde N ve İ harflerinin ilk defa yan yana geldiği noktadan ayetin sonuna kadar 58 kelime geçmektedir. Bu sayı nikel elementinin atom ağırlığıdır. N ve İ harflerinden surenin sonuna kadar geçen kelime sayısı 58'dir. N ve İ elementinin atom ağırlığı 58'dir. Burada da apaçık belli inşallah. Yani iki harfin yan yana kullanılmasından ve arada geçen kelimenin 58 olmasından inşallah mucize açıkça Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir maşallah.
Evet.
Sodyum elementi. Sodyum elementi 1807'de Humphrey-Davy elektroliz işlemiyle keşfetti. Sodyum atomları kullandığımız sofra tuzundan uzaydaki yıldızlara kadar birçok maddenin yapısında bulunmaktadır. İnsan vücudundaki hücrelerde de bulunan sodyum atomlarının hayati fonksiyonları vardır. Hadid suresinde N ve A harflerinin bir araya gelişinden ayetin sonuna kadar 11 kelime geçmektedir. Bu sayı sodyum elementinin atom numarası ile aynıdır. N ve A harflerinden ayetin sonuna kadar geçen kelime sayısı 11. N ve A elementinin atom numarası da 11'dir inşallah.
Evet maşallah.
Magnezyum elementi. Kur'an'ın vahyedilmesinden yüzyıllar sonra elde edilen magnezyum elementi yer kabuğunda en fazla bulunan elementlerden birisidir maşallah. Deniz suyundan insan vücuduna kadar birçok yapıda yer almaktadır. Hadid suresinde M ve G harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 12'dir. Bu sayı aynı zamanda magnezyum elementinin atom numarası olan 12'dir. Suredeki M ve G harfleri arasında geçen kelime sayısı 12 olup M ve G elementinin atom numarası 12'dir. Burada da Kur'an-ı Kerim'de elementin numarası ile rakamları arasında geçen kelime sayısı da aynıdır inşallah.
Bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi magnezyum yazıldığı gibi periyodik cetvelde de M ve G harfleriyle simgeleniyor. Ama mesela sodyum nasıl yazılıyor? Sodyum değil mi İngilizce?
Yok. N ve A harfleriyle tarif ediliyor.
Yine N ve A.
Ha, yine aynı harfler. Evet. Yazılışı da sodyum da öyle. Ya Kur'an-ı Kerim'de tam daha 1400 yıl önce elementin adı yokken, yani daha adı yok. Ama Kur'an'da geçiyor. Hepsi de Hadid suresinde ve hepsi de o kelime aralıklarının atom numarasını verecek şekilde.
Evet. Eksiksiz oluyor. Yazılmış evet. Oldu inşallah.
Allah'ın kaderde zaten atomun adını önceden yarattığını da bu göstergesi, yani kaderde her şeyin bir an içerisinde her şeyin var olduğunu, yaratıldığını da göstergesi.
İnşallah. Evet, devam edelim inşallah. Çinko elementi. Çinko metali yer kabuğundan canlı organizmalara kadar birçok yapıda yer almaktadır. Örneğin insan vücudundaki enzimlerde ve kan hücrelerinde görev alarak hayati fonksiyonların yerine getirmektedir. Çinko insan vücudu için de çok önemli maşallah, burada da açıklıyor. Hadid suresinde Z ve N harflerinin yan yana geldiği yerler arasındaki kelime sayısı 65'tir. Çinko elementin atom ağırlığı da 65'tir. Z ve N elementin atom ağırlığı da 65. Burada da Onur Hocam'ın az önce söylediği gibi inşallah Kur'an-ı Kerim'de eksiksiz ağırlığından kelime arasında geçen numaranın eşitliği aynı verilmiştir inşallah.
Ya yine çok ilginç. Aynı şekilde periyodik tabloda o element nasıl isimlendirilmişse iki harfle, aynı şekilde Kur'an'da geçiyor olması yine apayrı bir mucize.
Değil mi?
O element tablosunu yapan kişi işte Kur'an'ı bilmiyordu belki ama Allah'ın emriyle, Allah nasıl emretmişse o şekilde yine hareket edip o şekilde evet. Latince isimlendirdi o elementleri bulan insanlar da. Evet. O harflerle isimlendirdiler. Allah'ın emriyle oluyor.
Mesela zinç diye yazılıyor. Türkçe okunuşuyla Latince ve İngilizce kelime çinko. Zinç diye yazılıyor. ZC de verebilirdi. Periyodik cetveldeki ismini. ZI de verebilirdi. Ama ZN veriliyor. Evet. O da tam Kur'an'da geçtiği gibi maşallah.
Maşallah. Evet, klor elementiyle devam edelim inşallah. Klor elementi Kur'an indirildikten asırlar sonra 1774 yılında İsveçli bilim adamı Carl Wilhelm Scholle elde etmiştir. Klor en çok içme suyundaki ve havuz suyundaki bakterilerin öldürülmesinde kullanılır inşallah. Yani hepimiz biliyoruz mesela, hepimiz günlük hayatta yüzmek için işte havuzlara gidiyoruz falan. Mesela orada klorun oradaki bakterileri öldürmekte, dezenfekte etmekte ve insan vücudu için faydalı olabilmesi, zararlı olmaması için kullanılır. Çok önemlidir yani klor.
Evet.
Hadis suresinde C ve L harflerinin yan yana geldiği durumlardan ilk ve sonuncusu arasında 35 kelime yer almaktadır. Bu sayı klor elementinin atom ağırlığıdır. Surede geçen ilk ve son C, L harfleri arasındaki kelime sayısı da 35'tir. C, L elementinin atom ağırlığı da 35'tir. Tam da Kur'an-ı Kerim'de yazıldığı gibi maşallah.
Klor zaten tuzu meydana getiren ikinci element. Sodyum klorür diye geçer tuz. Sodyumla beraber yan yana geldiği zaman sodyumu tuz haline çevirmiş olur. Sodyumun tuz halini meydana getirmiş olur. Yani çok hayati bir şey yani. Tuz dediğimiz şey klor olmadan hiçbir şey anlamı yok.
Evet.
Ve içme suyunda değil mi? İnsanlık için çok önemli yani içme suyundaki bakteriler.
Kullanım alanı evet. O kullanım alanı olarak öyle. Evet. Ama bak, asıl zaten yani tuzu vücutta. Tuz yapan şey klor. Klor olmadan hiçbir şey olmaz. Bütün vücuttaki reaksiyonlar klor iyonlarıyla gerçekleştiriliyor pek çok yerde. Yani yalnızca o içme suyundaki dezenfeksiyon şeyi kullanımı çok daha sonra yani 20. yüzyılda kullanılmaya başlayan bir şey. Ama zaten biz daha canlılığın ilk anından itibaren zaten kullanılıyor.
Maşallah. Evet, karbon elementiyle devam edelim inşallah. Canlıların yapısında çok önemli bir yere sahip olan karbon, karbon elementi birbirinden farklı birçok maddenin yapısında da bulunmaktadır. Hadis suresinde ilk ve sonuncu C harfleri arasında 12 kelime yer almaktadır. Bu sayı aynı zamanda karbon elementinin atom ağırlığıdır inşallah. Surede geçen ilk ve son C harfleri arasındaki kelime sayısı 12 olup C elementinin atom ağırlığı da 12'dir maşallah. Burada dedim hocam yani Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi apaçık ağırlığı olarak arasındaki kelime oranı ve harfler tam da Kur'an-ı Kerim'de göründüğü gibi inşallah.
Elementler de çok değerli yani boş bir element de yok. Allah'ın bu her şeyi bir uyum ve bir manayla yarattığını gösteriyor. Boş bir element yok yani. Her element kullanıldığı endüstriyel alanda veya biyolojik olarak canlıların metabolizmasında çok önemli işlevler yapıyorlar. Onsuz olmuyor yani. Yani atom ağırlığı ve elektron sayısı öyle bir atom olmadan olmuyor mesela canlılık. Ki Allah da onu baştan beri yaratıyor maşallah. Yani hem elementin varlığı sebep açısından bir hikmetli, hem o elementin günümüzde tespit edilmesi, keşfedilmesi bir keşif. Ama onun da Kur'an-ı Kerim'de yer alması apayrı bir mucize maşallah. Şüphesiz Allah'ın kelamının hak olduğunu değil mi? Kur'an'ın hak kitap olduğunu bize gösteren bilimsel delillerden birisi.
Hocam aynı az önce söyledi. Hani oradaki periyodik cetveldeki o ismi, daha bulunmadan önce Kur'an-ı Kerim'de geçiyor inşallah. Orada evet. Allah'ın ilhamıyla isim tam da periyodik cetveldeki gibi aynı şekilde MN diye kullanılıyor inşallah. Hepsinde tabi ayrı ayrı isimlendirilmiş inşallah. Burada da çok büyük bir mucizen olduğunu görüyoruz.
Evet yani işte onu yapan bilim adamı kendi kafasına göre onu isimlendirmiş, öyle bir şey yok. Allah her yere hakim, evet. Yegane güç olduğunu bak bir kez daha görmemize faydası var bu Kur'an mucizelerinin. Çünkü yani dünyanın bir köşesinde araştırma yapan birisi Allah emrettiği için yapıyor araştırmayı. Eğer bir yere bir şey yazıyorsa yine Allah'ın emriyle oluyor. Her gökten yere her işi Allah evirip çeviriyor. Allah'ın ayetiyle muhkem olduğu üzere. Bunu anlamış oluyoruz bir kez daha.
Değil mi? Şeytan Allah sanırım aziz ve hakim olan Allah'ın ilhamıyla elhamdülillah orada daha Kur'an'da yüzyıllar öncesinde isim belirlemeyen şey Allah'ın verdiği emir sonucunda tecelli ediyor ve ismi tam da kutsal kitaptaki gibi konuluyor inşallah.
Evet. Allah hakimlerin hakimi. Yani birisi bir karar alıyorsa o kararı da yine aldırtan ona o. İşte diyorlar ki periyodik cetvelde yeni bir element bulduk. Bunun adını ne koyalım? Kendi aralarında 10 tane profesör kurum toplanıyor. Yeni bulunan elementler için söylüyorum. Diyorlar ki adını şu olsun, kısaltması da şu olsun. Sonra bir de bakıyorsun aradan 1400 yıl önce zaten onun adı o şekilde belirlenmiş Kur'an'da zaten
çok
geçiyor.
Çok uzun yıllar sonucunda hani bu bulunuyor canım ya.
Evet. Onlar kendileri karar aldıklarını zannediyorlar ama hayır. Allah onlara emrediyor da o evet. kararı alıyorlar.
Şey, ilginç mesela sodyum, sodium diye yazılıyor. Sodyum elementi İngilizce, Latince böyle sodyum diye yazılıyor. Ama periyodik cetveldeki simgesi Na.
Evet.
Enteresan yani ismiyle de alakasız bir kısaltma. Kur'an'da da Na şeklinde geçiyor mesela.
Evet.
Değil mi? Maşallah. Ya zahiren de pek sebebe bağlı değil. Yani sodyum Na ne alakalı değil.
Latincesi natriyumdan geliyor. Tabii oradan kaynaklanıyor olması lazım.
Evet.
İngilizce'deki adı sodyum.
Tamam. Yine bir elementle devam edelim diyorum ben. Fosfor. Yani vücudumuzdaki işlevini anlatmak açısından elementlerin fosforla ilgili bir sunumumuz var. Evet. Canlıların kuru ağırlığının %3'ünü oluşturan bir element fosfor. Hücremizin bilgi bankası olan DNA'nın ve RNA'nın temel yapı taşlarından birisi fosfor. Yağlarda, proteinlerde ve şekerlerde bulunuyor. Hücrenin bütün enerji döngüsü bu maddeye dayanıyor. Fosfor. Yani adenozin trifosfat değil mi ATP?
Evet.
Fosfat var orada.
3 tane değil fosfat mi? Var.
Tabii. Evet. Zarların ve bilgiyi oluşturan harflerin üretiminde rol alıyor. Fotosentezde, solunumda ve pek çok enzim kontrolünde kullanılıyor. Sayısız enzim fosforu hücre içine gerekli bileşikleri yapabilmesi için kontrollü olarak diğer atomlarla birleştiriyor. Maşallah her yerde varlığının hikmetini görüyoruz. İnsanlar gerekli gördükleri malzemeleri hızla temin için yakınlarında depo tutup orada önemli malzemeleri bulundururlar. Bakterilerde de buna benzer bir sistem fosfor için kullanılıyor. Yani anlattık çok önemli işlevleri var ya. Bakteri de bunu biliyormuşçasına fosforu bulduğu zaman fazla biriktiriyor. Nasıl evet. lazım olacak diye. Fosforun %85 kadarı kemikte fosfat zincirleri halinde depo edilir. Bakterilerde bu depo ihtiyaç halinde kullanılabilmekte. Fosfat miktarı belli bir oranın altına düştüğünde hücrede özel bir molekül alarm durumuna geçer. PHOR adlı bu protein bu önemli bilgiyi ikinci bir proteine iletir. Tehlikeden haberdar gibi hareket eden PHOB yani ikinci protein adlı protein acil önlemleri devreye sokar. Bunun için DNA'da çeşitli genlerin üretimini artırır ya da durdurur. Şeklinde anlatılan bu paragraftaki olan işlemler aslında tam manasıyla bir mucizeyi bize gösteriyor.
Maşallah.
Bir kere fosfat bir atom ve bu fosfatın ne olduğunu görsek biz tanımayız. Bizim vücudumuzda da gözü kulağı olmayan kapkaranlık ortamdaki proteinler fosfatın varlığının ne olduğunu tespitini tabii ki yapamaz. Yani atomun çekirdeğin çevresine dönen elektronların tipine bakarak anlaşılmıyor fosfatın ne olduğu. O elektronların ve protonların sayısı değil mi? Bize o elementin yapısını veriyor.
Ve bilmediği halde hani Onur Hocam da az önce söyledi bilmediği halde kapkaranlık ortamda hani bir aklı şuuru olmadan bulduğu anda fosfatı vücutta biriktirmeye başlıyor. Tabii
evet.
Hani burada çok önemli olan bir mucize de vücudumuzdaki savunma mekanizması gelen bir daha hasta olmayalım diye vücutta antikor üretip de hazırda tutması değil mi hocam? Hı. Hani nereden bilip de bir daha antikor üretip de aman bir daha gelen hastalıklara işte bağışıklık sistemimiz böyle bir hazırda B planı uyguluyor kendince inşallah.
Evet, evet o da bir yani anlama yöntemi bağışıklık sisteminde inşallah.
İnşallah.
Ama bir atomun anlaşılması şöyle oluyor. Protein bilgisi olan DNA'dan protein üretiliyor. Proteindeki bütün kimyasal atomlar fosfatı bağlayacak şekilde bir dizilim ve elektrostatik kuvvetli oluyor. Kimyasal olarak yani fosfata ancak ilgi duyuyor kimyasal olarak. O halde bir dizaynı var. Ya yani projede fosfat geldiği zaman anlam tam bir bütün olmuş oluyor. Yani proje tamam bir eksiği fosfat şeklinde. Nasıl mesela araba yapılıyor değil mi fabrikada? İçine 4 tane insanın oturabileceği kadar koltuk konuluyor. Ne eksik? 4. Oturduğunuz zaman tam oluyor değil mi? Arabanın içi tam doluyor. Bu ne gerek? Bu bir dizayn gerektiriyor. Bu bir proje gerektiriyor değil mi? Amaca göre tam bir üretim gerektiriyor. Proteinler ve enzimlerin çalışma şekli de böyle. 3 boyutlu yapıları tam o elementlere has şekilde yaratılıyor Allah'ın izniyle. O element oraya geldiği zaman tamamlanmış oluyor. Kompleks tamamlanıyor ve reaksiyon başlıyor. Vücutta, yani vücudumuzdaki DNA daha proteinden önce zaten en başından beri fosfatın ne olduğunu biliyordu. Şeklini, 3 boyutlu yapısını, elektron ve proton sayısını, hangi elektrostatik kuvvete sahip olduğunu, hangi kimyasal ilgiye sahip olduğunu bilip ona göre bilgi oluşturuluyor DNA'da ve ona göre de 3 boyutlu protein oluşturuluyor maşallah. Kursuzsuz işleyen bir sistem hem de atom seviyesinde. Değil mi?
Elhamdülillah. Şimdi de orada bilginin gerektiği zaman gerektiği şekilde okunuyor olması da çok mucizevi bir olay. Şimdi orada işte for diye bir protein var. İkinci bir proteini iletiyor. Tehlikeden haberdar gibi hareket eden FOB adlı bir protein var. O da acil önlemleri devreye sokuyor. Diyor ki fosfat miktarı az diyor, fosfor miktarı az diyor. Hücrenin hayati fonksiyonları durmak üzere. Bakın müdahale etmese hücre ölecek. Artık duracak yani çalışmaları. O yüzden nereye gidiyor? O enzim gidip bilgi deposu olan DNA'da ilgili genin okunmasını sağlıyor. Gerekli emirlerin çıkmasını sağlıyor. Ve yönetici merkezi olan DNA bu şekilde faaliyete geçip gerekli olan işte fosfatın çözülecek şekilde tekrar harekete geçirilmesine yönelik olarak gerekli emirleri göndermeye başlıyor.
Evet.
Yani burada yani 5 kollu 10 basamaklı böyle belki daha fazla böyle aşamalar var. Hepsi birbirine ilintili. Böyle birbiri içine geçmiş şekilde hareket eden mükemmel güvenlik mekanizmaları var. Hiçbir şekilde burada tesadüf diye bir şey zaten söz edilemez. Burada sonsuz bilgi sahibi, her yere hakim, tek bir gücün nasıl yarattığı, Allah'ın nasıl yarattığı apaçık bir şeyde görülüyor.
Evet, zincir gibi değil mi yapısı? Yani evet. Zincirle mesela bir yük kaldırırsınız. Diyelim 20 tane zincir halkasından oluşuyor zincir. Bir tanesi koptuğu an ne olur aldığınız zaman? Kopar, düşer artık. Değil mi? O madde yere düşer, parçalanır. Yani vücuttaki tüm sistem işte böyle. Hatta bu zincirdeki malzemenin kopması sadece mesela fosfatın hücreye alınmasını engelliyor olabilir. Ama pleiotropik denen bir etki var genlerde. Sırf şuradaki olan hadise vücudun tamamında belki onlarca daha fazla yeni etkileyip çok daha büyük bir hasara, belki de ölüme kadar giden hastalıklara yol açabiliyor. Yani genlerin içerisindeki harikalık ve düzen çok çok çok hassas. Maşallah.
Evet, tabii Subhanallah, orada emir komuta zincirinde kusursuz bir işlev gerçekleştiriyor. Bu da Allah'ın ilhamıyla inşallah gerçekleşiyor, evet. En kusursuz şekilde.
Tabii. Yoksa yani atom ne yapacağını nereden bilsin? Protein tozu, yani protein halindeki bir şey hücrenin içinde. Ne bilsin neyin ne yapacağını? Gözü yok, kulağı yok. Yani bir beyni yok, sinir sistemi yok düşünebileceği. O zaman ne olacak? Mantıklı bir hareket yapıyorsa demek ki o hareket ona yaptırılıyor demektir. Evet. Yani o bir piyon. Değil mi? Normal hani satranç tahtasındaki taşlar kendi kendine hareket ediyor demek ne kadar saçmaysa, değil mi? Bunlar kendi kendine hareket ediyor demek de o kadar saçma. Afacık, evet, evet. İşte piyon nasıl hareket ediyor, şah nasıl şey yapıyor, taşlar nasıl hareket ediyor satranç masasında? Akıl var değil mi? Onları hareket ettiren. Sonuç itibariyle bir strateji var mı? Evet var. O strateji kime ait? Taşlara mı ait? Hayır. Tabii ki atomlara değil yine aynı şekilde. Tabii ki enzimlere ait değil. Bir bilgi var orada. Sonsuz bilgi sahibi Yüce Rabbimizin yaratması bu.
Tabii.
İnşallah.
İstediği kadar teknolojik olsun yani. Çok teknolojik bir uçak da olsa veya araba da olsa onu bir şoför veya pilot olmazsa gideceği yere gidemez. Evet. Süren bir akıl olması illaki gerekiyor. Evet, yani uzaktan kumandalı da olsa yine kumanda edecek sistemi yöneten bir yine aklın olması gerekiyor her zaman için. Evet. Değil mi? Başıboş hiçbir sistem
i̇şte
olmuyor.
Burada bakın İslam'ın ana şeyi, amacı çıkıyor ortaya. Teslimiyet ve tevekkül. Yani İslam olduk din. Yani teslim olduk din diyor ayette. İnşallah. Orada her şeyiyle kendini Allah'a teslim etmek.
İnşallah.
Zaten Allah yapıyor her şeyi. Her şeyi Allah yaratıyor. Senin aklına da bir şey getiriyorsa yine Allah getiriyor. Senin aklına gelen bir şey yok. Ha, bir şey geldi. Ben bir şey düşündüm. demek aslında yanlış bir ifade. Allah bir şey ilham ediyor sana. Allah'ın emriyle hareket eden canlılarız biz burada.
Tabii.
Yani bütün hücrelerimiz, bütün atomlarımız, bak proteinlerimiz hareket ediyor. Bizim kontrolümüzde değil. Zaten istesen de kontrol edemezsin. O da bir gerçek. Allah'ın emriyle hareket ediyor her şey. O zaman teslim olacaksın. Zaten teslim olmuşsun. İsteyerek ya da istemeyerek bana gelin diyor ayette. Onlar da isteyerek geldik diyorlar. Bütün yeryüzündeki canlılar Allah'a o şekilde şey yapıyorlar. Boyun eğdiklerini o şekilde Kur'an-ı Kerim'de tarif ediliyor.
Tam bir tanesi.
İnşallah. Yani bütün yeryüzündeki bütün canlılar bu şekilde. İsteyerek ya da istemeyerek. Zaten senin istemenle bağlantısı yok. Zaten Allah seni yaratmış. Atomlarının moleküllerini. Allah'ın emriyle hareket ediyor hepsi. Bir dağ eğer patlıyorsa, yanardağ patlıyorsa tesadüfi değil o. Allah'ın emriyle patlatılıyor. Deprem oluyorsa Allah'ın emriyle oluyor. Yok tamam. İşte kaya katmanları birbirinin üzerindeydi, kaydı düştü, böyle sarsıldık. Hani işte tesadüfi kaza falan yok burada.
Evet.
Her şey Allah'ın emriyle oluyor.
Yani çöldeki bir yaprak tanesi bile onun izni olmaksızın kıpırdamaz diyor değil mi?
Evet.
Allah'a
evet. Yani. O yüzden zaten mümin her şeyin Allah'ın yarattığını bilecek ve ona göre hareket edecek. Mesela edebiyle bütün olayları şey yapacak, değerlendirecek. Eğer bir olay gerçekleşiyorsa, aa niye bu böyle oldu? Üzülmek mesela, haram. Üzülmek diye bir şey yok. Allah onu yaratıyor tabii ki. Allah'a karşı normal bir hikmete binaen yaratılmıştır. Boyun eğici olmak orada. Bak isteyerek ya da istemeyerek bana gelin diyor Allah. Zaten biz isteyerek geldik demek durumundayız burada. Yani boyun eğici olarak gelmek lazım orada. İnşallah Allah'a gücünü takdir etmek bir hikmete binaen olmuştur. Sevmek de inanç değil. Şımarmak diye bir şey yok. O senden dolayı değil. Eğer bir şey sana veriliyorsa, sen bir şey kazanıyorsun. Mesela ticaret yapıyorsun diyelim. İşte çok para kazandın. Orada ben başardım, ben yaptım, ben adamları bağladım. Evet. Ondan sonra bu haram böyle düşünmek. Böyle bir şey yok. O zaman kendini ilahlaştırmış oluyorsun Allah korusun. Evet. Sen yani karar alıp yapan, başaran bir adam konumuna koyuyorsun kendini. Hayır öyle değil. Allah seni vesile kılıyor ve olayları yaratmaya devam ediyor. Sen de onu kendi ellerimle yaptım zannediyorsun. Attığın zaman sen atmadın diyor şeytanın Allah'a sınır mı? Değil mi? Ama Allah attı diyor. Ya sen bile mesela atıyorsan bir sporcu mesela bir şey başarıyor futbolcu diyelim. Orada hakikaten bilecek mesela Allah'ın ona mesela sağ topu ayağın işte iç tarafıyla nasıl vurdu da nasıl penaltıyı gole çevirdi. Allah'ın emriyle oluyor bütün bunlar. Ya da işte çok iyi çalım attı falan. Hayır orada Allah yaratıyor. Vücudunu kontrol eden o değil. Her şeyi ona yaptıran Allah. Allah'ı tesbih edeceğiz, Allah'ı öveceğiz. Her şeyi bakın. İşte görüyoruz işte. Enzim gidiyor, DNA'yı harekete de geçiriyor. Biz yalnızca o satranç tahtasındaki piyonlar gibi Allah'ın hareket ettirdiği şeyleriz.
Tabii kendini Allah'a teslim etmiş ve ahireti tesbih eden insanların genelde şu içinde hani böyle bir sabırsızlık, sinir, stres hakim olmaz. Yüzüne yansır. İnşallah kalp gözleri daha iyi açılmış olur. Evet. Ve gelen, Cihat Hocam da söylediği gibi, gelen her şeyin Allah'tan geldiğini bilmeli. Yani durduk yere atılan bir tokadın bile Allah'tan geldiğini bilmeli inşallah.
Evet.
Yani kendini Allah'a teslim etmiş bir insanın zaten bütün dünyadaki, evrendeki her şeyin kontrolün Allah'ta olduğunu bilen insan huzura erdiğinde inşallah Allah'ın aşkını çok iyi yaşadığında daha mutluluk oranı inşallah daha fazla artacaktır ve bereketi huzur daha fazla artacaktır. Yani genelde mesela bakıyoruz insanlarda böyle bir huzursuzluk bir işte tespit etmeme durumu var işte nasıl olacak kaygılar var mesela hayatımızdaki kaygılara baktığımız zaman inşallah kendini Allah'a teslim etmiş Müslümanlarda samimi bir akla sahip her Müslümanın düşündüğünde yüce akıl sonsuz akıl sahibi yüce Rabbimizin kontrolünde olduğunu bildiği takdirde hayatının mutluluk oranı giderek yükselecektir inşallah. Allah insanları en iyi şekilde kendine teslim ettiği takdirde insanları en güzel şekilde rızıklandırır inşallah.
Tabii yani huzur verecek olan Allah. Mutluluk dediğim şey parayla, malla, mülkle kazanılmıyor. Allah ancak Allah dilerse o huzuru sen kendi içinde yaşıyorsun, mutlu olabiliyorsun. Diğer türlü adamın her şeyi var. Yatları var, katları var. Parası, hesapları, banka hesapları şişmiş durumda. Ama mutlu değil.
Mutlu değil, evet.
Niye? Çünkü Allah'ı övmüyor. Allah'a vermiyor. Allah yolunda, Allah'a yönelik, Allah'a yaklaşmaya yönelik bir çabası yok. Ya o zaman Allah niye huzur versin, mutluluk versin? Ya, vermiyor tabii zaten... ki. Sıkıntı veriyor ki yine bir hikmete bina veriyor sıkıntıyı da. Ya acaba ben nerede hata yapıyorum desin de doğruyu arasın. Doğruya yönelsin
Onur
diye.
Onur hocam da az önce söyledi hani çöldeki yaprak bile Yüce Rabbimizden habersiz kımıldayamaz inşallah. Ayette de geçiyor. Şeytanı Allah'a sınırıp onun alnından tutup da denetlemediği hiçbir canlı yoktur inşallah.
Evet, evet. İnşallah.
Yani demek ki Allah her şeyi denetliyor ve yapıyor. İnşallah. Ve hakikaten Allah kaderi kusursuz yaratıyor. Hayıra binaen yaratıyor. Olan her şeyde bir hayır gözüyle bakmak gerekiyor. Ve öyle yaşayınca da insan değil mi? Hayırların olacağını bildiği için o konforu yani kaderin konforunu yaşamaya başlıyor mümin. Bu da onun yüzüne, sağlığına, fiziğine de yansıyor inşallah. Orada hem sağlıklı hem böyle mutmain olmuş değil mi? Tatmin olmuş bir ruh haliyle inşallah yaşamına devam ediyor. Allah'ı seviyor, Allah'a iman ediyor, Allah'a ibadet ediyor, Allah'ı tesbih ediyor. Değil mi? Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor ayette evet. İnşallah. Doğrunun, mutluluğun anahtarı o. Hı hı. Aslında bu anlamda anlaması ve kavraması çok basit bir konu. İman. Hemen iman etmesi gerekir insanın. Ama ahir zamanın mucizesi bu kadar alenen Allah'ın olmadığını haşa, ateist söylemlerin çok fazla olduğunu. İşte İngiltere'de mesela otobüslerin dolaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Bu kadar kolay anlaşılacak hale dahi geldi günümüzde değil mi? Teknolojik gelişmeler. Artık her yerde bize Allah var diyor. Yani normalde de akılla bakan göz zaten Allah'ın varlığını tabii ki görürdü. Ama günümüzde ya her yerde artık teknoloji, bardağa bakıyorsun, yani anlıyorsun Allah yaratır diyorsun. Maddeleri bir arada şekilli bir vaziyette tutan Allah'tır diyorsun inşallah. Her yerde onun gücünü ve kudretini Allah bize gösteriyor. Tecellilerini hep gösteriyor inşallah.
İmtihanın sırrı orada zaten. Allah çok mükemmel bir şekilde yaratıyor. Mesela diyoruz ya her şeyi işte sonuç itibariyle bize gösterilen bunlar sahneler. İşte yani görüntü bizim beynimizde yaratılan bir algıdan başka bir şey değil. Ses de aynı şekilde, dokunma da aynı şekilde. Acılar da yine aynı şekilde. Hissettiğim bir acı, bir iğnenin batması bile aynı şekilde. Ya da kolun kesilse kolun kesilmesinin acısı da yine beyninde sana yaşatılan bir algıdan başka bir şey değil. Böyleyken sonuçta kalkıp da işte başka şeyleri ilahlaştırmak çok yanlış. Çünkü tek merkezli olarak sana veriliyor bütün bu algılar. Bu çok açık. Biz burada bu ortamın detaylarından bahsediyoruz. Allah bize yaratılış delillerini bu şekilde nasıl yarattığının delillerini gözlerimizin önüne sergiliyor. Ve bize daha iyi anlayalım diye Allah'ın gücünü, kudretini daha iyi anlayalım diye bunları yapıyor. Şimdi izleyenlerimiz televizyonu Allah vesile kılıyor. Televizyon ekranında bunu izliyorlar. Biz de açıyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz. Bakıyoruz yine aynı şekilde Allah'ın nasıl yarattığının ilmine vakıf oluyoruz Allah'ın izniyle. Bütün bunlar niye? Sırf Allah'ın gücünü takdir edelim diye. Allah'tan başka ilahlar edinmeyelim diye. Yalnızca Allah'ın tek yaratıcı güç olduğunu, tek ilah olduğunu ve yegane varlık olduğunu bilelim diye. İnşallah. Yani bütün bu programların amacı da bu zaten. Yani televizyonun kurulma amacı da aynı şekilde bu. Allah'tan başka kimseye tapmama. Tek dinin özü budur zaten.
İnşallah.
İslam'ın özü bu. İslam'dan başka zaten din yok. Dinin özü bu. Din. Yani yaşama şekli Allah'tan başka ilah edinmeme üzerine. Bunu bize gösteriyor. Doğru yol bu Allah'ın izniyle.
Değil mi hocam? Mesela samimi bir Müslüman her şeyin Allah'tan geleceğini bilir dedik. Allah inşallah her şeyde hayır olduğunu insanlara gösterir. Mesela nasip eder, bilim yapmayı nasip eder insanlara ki Rabbimizin kudretini daha iyi anlayalım diye. Her ne kadar bilim yaparsak yapalım Rabbimizin yarattığı eşsiz şeyler gibi asla bir örnek. Örneksiz yaratan Rabbimiz, onun yarattığı gibi hiçbir şey insanoğlu yaratamaz diyoruz mesela. Mesela normal hayatta bir insan örneğin önüne bir iş geliyor, tercih yapıyor mesela. İş olmadığı takdirde, hani onaylanmadığı takdirde işte işi kaçırıyor. Diyor ki işte ya diyor keşke olsaydı diyor işte olsa süper olacaktı diyor, daha iyi olacaktı diyor falan. Ama samimi bir akla sahip olan Müslüman şunu demeli. Demek ki Rabbül Alemin burada bir hayır olmadığını hani burada gösteriyor inşallah. Mesela aradan uzun bir zaman geçiyor. Ondan sonra çok çok daha o kaçan işten çok daha kaliteli, çok daha güzel bir iş geliyor tabii onun işiyle ilgili. O iş oluyor mesela. Orada diyor ki Allah'ım sana şükürler olsun. Demek ki bir şey olmuyorsa çok daha iyisi olacağındandır. Tabii samimi bir akla sahip olan her Müslüman ilk kaçan işte onu söylemeli. Diyebilmeli ki bir hayır vardır inşallah. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır diyoruz inşallah.
Tabii.
Burada Allah'ın nasip ettiği ilk şeyde, ilk gelen şeyde eğer varsa bir hayır, en hayırlısını yaşama isteği Allah'a şükürlerini hemen sunmalıdır inşallah orada.
Bir ayet-i kerimede şeytandan Allah'a sınırım, Allah şöyle buyuruyor. Senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır diye buyuruyor Allah. Yani müthiş bir açıklama yani bu
inşallah.
Sonuç itibariyle Allah'ın sözü bu. Ne demek yani, eğer sen niyetin salihse, samimi olarak yaşıyorsan, samimi olarak Allah için bir şeyler yapmaya çalışan biriysen, dünyada ahiretin dışında başka dünyevi amaçlar peşinde koşmuyorsan, her şeyi Allah en güzel, en mükemmel şekilde senin için yaratıyor. Ve ne olmuş oluyor? Eğer senin için şer gibi görünen bir şey, aslında demek ki senin için hayırmış. İşte bir fırsat bir yerden, hani derler ya fırsat kaçmış elden. Öyle fırsat kaçma falan da yok. Allah'ın yaratması o şekilde olmuş. Kaçan bir şey yok ya da kazanılan bir şey yok.
Mesela günümüzde bakıyoruz, çoğu insanın başına böyle geliyor değil mi hocam?
Evet.
Hani bir işte bir fırsat geliyor. İşte kaçmasın diye işte olmadı işte bilmem ne falan. Tabii hidayete ermenin yolu kendini Allah'a teslim etmektir inşallah. Allah sadece günde 24 saat kredimize yatırdığı için bile Rabbimize şükürlerimiz sonsuzluğunda gezinip Allah'a şükretmemiz lazım inşallah. Hani kaçan işteki hayrı, gelen işteki hayrı da inşallah en iyi şekilde arayıp hidayete kavuşmayı Allah herkese nasip eder inşallah.
Ya iş hiç önemli değil. Kazanılan paranın da miktarı hiç önemli değil. Yalnızca bütün bunlar bize neye gösteriliyor? Bu hayatı niye Allah bize yaşatmaya devam ediyor? Çünkü bir gün sabah olup da gözümüzü açmaya da biliriz. Allah ruhumuzu almıştır, vermeyebilir. Bir anda o günümüz bir daha doğmaz bizim için. Güneş bir daha doğmamış olur. Ya da işte bir yarım saat sonra kalbimiz aniden durabilir. Değil mi? İşte spor yaparken görüyorsunuz. Her şeyle check-up'ı yapılmış.
Genç
işte
yaşta,
tamam
evet.
Spor yapabilir, ağır sporlar yapabilir denen bir futbolcu sahanın ortasında yığılıp kalabiliyor.
Evet.
Ne oluyor? Bir aritmi oluyor. Kalp düzeninde bir bozukluk oluyor. Allah'ın dilemesiyle. Değil mi? Tesadüf bir şey zaten yok.
Ve
bir anda Allah yani. Alabiliyor. Düşün, en göz önünde olan, en çok sağlık kontrolleri yapılan insanlar için oluyor bu.
Evet.
Değil yani herhangi başka bir şey, masa başı oturan bir insanın işte sokakta otobüs çarpması mesela çok yine aynı şekilde olabilecek bir şey. Ya da işte başına bir şey düşebilir. Ani hareket yapar, bir şey olur. Hiç fark etmez. Sonuçta biz Allah'ın gücünü takdir edelim, Allah'tan başka güç olmadığını bilelim. Şirk koşmayalım. Bakın şirkin şeyi bu. Ne kadar Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bundan başka her şeyi bağışlayacağını hatta bize bildiriyor ayet-i kerimede. Yalnızca kendisine şirk koşulmasını bağışlamıyor. Allah'ın dilemesi dışında tabii ki. İnşallah. Tabii Allah'ın bağışlaması sonsuz. İnsanın bir an önce bunu fark etmesi ve şey yapması gerekiyor. Terk etmesi gerekiyor. En büyük günah. Değil yani işte şu hareketi, işte sen buna sebep oldun, sen bunu yaptın. Mesela bu demek de çok büyük bir haram. Senin yüzünden böyle oldu. Hep söylenir ya. İşte sen böyle yaptın, o yüzden böyle oldu. Öyle söylenir mi? Çok büyük bir günah bu.
Tabii Yüce Rabbimiz bağışlayıcıların bağışlayıcısıdır. Cihat Hocam'ın da az önce söylediği gibi mesela bir insanın günde en az sayı olarak 70 kere Allah'a şükretmesi ve 70 kere de estağfirullah diye tövbesini dile getirmelidir inşallah. Ya buradan da söyleyelim.
Yani şimdi. Orada mesela birisi bir şey hareket yapıyorsa onu Allah yaptırıyor. Eğer bir olaylar gerçekleşiyor, hepsini bütün olarak düşünmek lazım. Onun DNA'sındaki hangi genin açılıp hangi genin kapanacağını mesela az önce bahsettik ya fosforda. Ona devam edelim. Biraz daha detaylar var hatta o konuda. Orada nedir olay? Demek ki her yere hakim bir güç var. Tek güç var. Allah var.
İnşallah o aziz
ve hakim. Karşındaki Ahmet ya da Mehmet bir hareket yapıyorsa sana, bir şey söylüyorsa Allah onu ona söylettiriyor.
İnşallah.
Tamam mı? Yani ben bir şey söylüyorsam yine aynı şekilde bana bunu Allah söylettiriyor. Nutku verip konuşturan Allah. Bir şeyi konuşturan Allah, yaptırtan Allah, yürüttüren Allah, koşturan Allah, getirten Allah, götüren Allah. Değil mi? Keşke diye bir şey olmuyor bunun içinde. Keşke kelimesi yok.
Evet.
Keşke ne demek? Allah'ın yarattığını beğenmemek. Olur mu öyle şey? Mesela demek ki ne olacak? Mümin'in şeyi çok farklı. Mümin şöyle düşünüyor. O hareketi Allah yaptırmış demek ki. Bir hikmete binaen. Bakalım göreceğiz yani bir sonraki sahnede ya da işte birçok sonraki sahnede onun hayrı neymiş, anlamı neymiş onu göreceğim gözüyle bakacak. hikmet gözüyle değerlendirecek her şeyi. Kötü görünen gibi bir şey, şer gibi görünen şeyde hayır vardır. Siz bilmezsiniz diyor Allah. Bak açıkça da çok açık bir şekilde Allah bize bildiriyor. Siz bilmezsiniz, Allah bilir diyor. Biz cahiliz. Yani olayların görünen yüzüyle muhatap olduğumuz için bu. Ama arka planında bak işte o protein gidiyor onu aktifliyor. Ondan sonra o da gidiyor başka proteini aktifliyor. O da gidip işte DNA'daki ilgili bölümü harekete geçiriyor. İlk protein neden o işi yapıyor diye sorduğunda onu zaten bilinci yok. Bilmiyor ne yaptığını. Ama sebep olduğu işte o genin aktiflenmesi aradaki işte üçüncü ya da dördüncü proteinden sonra gerçekleşiyor.
Evet.
Değil mi? Bak ne büyük bir hikmet varmış. İlk bakışta çok saçma bir şey. Niye o hareketi yapsın o?
Tabii şükürler olsun ki öğrenmeye açık eylemiş. Evet. Öğrenmeye açık cahil kullar eylemiş inşallah.
Evet. Yani burada bütün hayatımıza hakim bu. Her saniyede karşımıza çıkabiliyor. Her şeyi Allah bu şekilde alan yaratma sanatı var. Yani 80 ayrı detay yaratır Allah tek bir sonuç için. Mesela işte diyelim ki nitrojen almamız gerekiyor değil mi? Ama bakıyorsunuz işte nitrojen nasıl olmuş? Güneşten geliyor, fotosentez yapıyor. Bitkiler var, yapraklarıyla fotosentez yapıyorlar. O şekilde sen o bitkileri yiyen işte hayvanlar değil mi? Etlerinde onları biriktiriyor, kaslarında biriktiriyor. Sen de o hayvanları birikmiş olan eti yiyince işte gerekli olan işte nitrojeni ve azotu almış oluyorsun vücuduna. Ama zincire bakarsan güneş var, fotosentez var, yapraklardaki işte detaylı böyle 80 ayrı detay var. Evet. En sonunda sana geliyor. Alan yaratma sanatı bu işte.
Evet, yani hepsi birbirine bağlı, bağlantılı. Kademeli, bağlantılı bir yaşam var. Ama burada kaderin de Allah'ın hani kader yaratış sanatını da bize gösteriyor değil mi?
Evet.
Yani başında bu niye oldu diye bir dakika sabrediyorsun, sonunda hikmetini anlıyorsun.
Evet.
O bütün dünyada bizim yaşamımızda başımıza gelen her olayda geçerli. Sen de söylediğin gibi inşallah iman arttıkça olay olduğu anda o tevekkülü göstermek çok önemli. Bu imanın artmasıyla bu iman da yani tevekkül de kuvvetleniyor inşallah.
Evet,
ya mesela olay olduğu zaman geçici bir isyan gösteren insan sakinleşince ha evet hata yaptım da diyebiliyor. Ama esas olan tam o olayın olduğu en sıcak anda o tevekkülü değil mi? O sabrı o an göstermek inşallah. Bunun için de işte her an
Allah'la bağlantılı olmak.
Evet Allah'la bağlantılı olmak. Kaderin içinde Allah'ın yarattığı her anı onun yarattığını, Allah'tan geldiğini her zaman düşünmek. Yani her zaman bağlantılı olmakla ancak bu inşallah oluyor.
İnşallah.
Fosforlu o zaman devam edelim. Sunumu zaten birkaç tane saatimiz kalmıştı. Bakteriler fosfat azlığıyla beraber şekillerini değiştirirler. Bu sayede yüzeyleri ile hacimleri arasında oranı dış dünya ile daha çok temasa geçecek hale getirmiş oluyorlar. Mesela bakterinin yüzey şeklini niye değiştirdiğini merak ediyorsun. Sonunda anlıyorsun ki yüzey alanını genişleterek ve yüzeyindeki fosfata duyarlı proteinlerin sayısını arttırarak içeriye fosfat alınımını arttırıyor. Değil mi? Hikmeti o. Böylelikle daha kolay bir şekilde fosfat temin edebiliyorlar. Hücre duvarında bulunan fosfatça zengin bileşikler içinde fosfat bulunmayan alternatif malzemelerle yer değiştirebiliyor. Ne zaman? Fosfat azlığı olduğu zaman. Bu olay niye oluyor diye bakıyorsun. Ha demek ki fosfat azlığında bir tedbirmiş.
Evet. Bunu şimdi anlıyorsun. O bakteri mesela fosfat azlığıyla beraber şeklini nasıl değiştirsin? Ben bakteriyim diye düşünelim mesela. Ben şeklimi nasıl değiştirebilirim? Değil mi? Fosfat azlığı var. Şeklimi değiştireyim. Amaç ne? Bu sayede yüzey ile hacimleri arasındaki oranın dış dünya ile daha çok temasa geçecek hale. Yani yüzey alanım genişlemiş oluyor. Ve bu şekilde daha çok fosfat içime alabiliyorum. Şimdi böyle bir şeyi bir bakteri düşünebilir mi? Ben şeklimi değiştireyim diyebilir mi sonra? Tabii onun zaten bunu da açıkça söylüyorlar şimdi yeni makaleler var. Diyorlar ki mikroplardaki işte bu akılcı davranışlar, stratejik sonuçlara yönelik davranışlar. Bunun bir beyni yok diyorlar. Bir karar alacak bir mekanizması yok. Bir sinir sistemi dahi yok. Ama akılcı davranışlar sergiliyor. Nedir bunu güden diyorlar? Biz bunu şu anda açıklayamıyoruz diyorlar. Yani bir güden bir şey var. Akılcı davranış yapmasını Allah'ın emriyle olduğunu bir sonraki aşamada söyleyecek duruma gelecekler inşallah.
İnşallah. Yani biliyorlar da açıklamalar Allah'a.
Evet.
Allah
ifade edecekler. Söyletirecek Allah bunları.
Evet inşallah.
İnşallah.
akıl tecellisi olarak hücre duvarında bulunan fosfatça zengin bileşikler içinde fosfat bulunmayan alternatif malzemelerle yer değiştirerek fosfat zenginliğini arttırıyor bakteri. Bazı bakteriler de fosfat miktarı azaldığında ortama kimi kimyasallar salıyor. Bu kimyasallar ortamdaki bileşiklerden fosfatın sökülerek alınmasına yardımcı oluyor.
Bu da bir acayip bir strateji acayip. Bu. Evet. Yani fosfatın orada olduğunu bilmesi gerekiyor bunun için dışarıda. Ve o fosfatın nasıl çözülmesinin gerektiğini bilmesi gerekiyor. Sonra onu çözecek olan maddeyi kimyasal formülü geliştirmiş ya. Bir şekilde keşfetmiş ya. Onu kendi içinde üretecek. Üretmesi de yetmiyor. Onu dışarıya salmayı bilmesi gerekiyor. Buna ait mekanizmaları da geliştirmesi gerekiyor. Kendi vücudunun dışından dışarıya atmaya yönelik olarak. Bunları da geliştirecek. Atacak, sonra da bekleyecek fosfatın kendisine gelmesini.
Oltayla balık tutar gibi böyle.
Yani bunu mikrop mu yapıyor? Adı mikrop bunun. Değil mi? Bakteri bu. Yani kanalizasyondaki bakterilerden, mikroplardan bahsediyoruz. Evet. Çok affedersiniz. Yani normal işte en değersiz gibi görünen canlılarda Allah nasıl sonsuz aklını tecelli ettiriyor, tecelli ediyor, onu görüyoruz burada maşallah.
Evet, basit, kompleks olmayan hiçbir yapı yok Allah'ın izniyle. Allah, çünkü hep Allah yaratışının her yerde, yani genelleme yaparak söylüyor Allah, her yerde kusursuz ve mükemmel ve tam uyum içerisinde yarattığını söylüyor Allah. Maşallah. Dolayısıyla bu evrimcilerin basit tanımlamasına yaptığı hiçbir şey hem basit değil hem de insanın teknolojisiyle yapamayacağı birçok şey yapıyorlar. O anlamda insandan da kompleksler yani.
Evet.
Akıl olarak. Değil mi? Hakikaten akıl olarak. Çünkü Allah'ın aklının tecellisi o.
Muhatap olduğunuz tek şey bir strateji, bir akıl, bir işte bak zincir reaksiyonlar bunlar. Bu nasıl meydana gelmiş? Her yere hakim yegane bir güç var. Allah'ın aklı var. Allah'ın aklıyla yaratması var. Ama her yerde var bu. İşte atomda da var. O seviyede de var. İşte kuarklara iniyorsunuz, kuarklar seviyesi, atom altı parçacıklarda da var. Bakterilerde var. İşte organlar, sistemler boyutuna çıktığınızda yine var. Bir böbreğin kendi içindeki eşsiz tasarımı, eşsiz yaratılışı. Değil mi? O da apayrı evet. Bir mucize. Her boyutta var. İşte gezegenler arası, işte yörüngeler, gezegenlerin birbirleri arasındaki sistemler, galaksilere çıkıyorsunuz, galaksiler arasındaki etkileşim. Her yere hakim yegane bir güç var. Her boyutta, her alemde. İnşallah.
İnşallah. Bizim vücudumuzda da fosfatla ilgili bazı önlemler var. Eğer fosfat miktarı azaldığı zaman bu sefer vücut hücrelerimizde aynen bakteriye benzer bir şekilde hücre zarındaki fosfat alıcı kapıların sayısı arttırılıyor. Hı. Yine bu sefer fosfatın içeriye alınımı daha da fazla hale getirmiş oluyor.
Kim biliyordu bunu? Yani mesela ne bu? Fosfatın girdiği kapıların üretiminin arttırılması. Bunu işte mesela senin kardeşin var. O biliyor mudur? Bilmiyordur. Benim işte abim var. O bilmiyordur. İşte senin kuzenin var. O biliyor. Bilmiyordur. Ben de bilmiyorum. Yeryüzündeki hiç kimse bunu bilmez. 7,5 milyar insan var. Kimse hücrelerinin kapısındaki işte fosfatın girdiği kapıların üretiminin arttırılmasını gerektiğini bilmez. Kim bunu biliyor? Her şeyi bilen Yüce Rabbimiz biliyor. Bu şekilde yaratıyor. Bu bilimin tespiti. Bir tespit yapmışlar. Burada karşımıza konuyor. Önemli olan buradan anlam çıkarmak. O tespitin yapılması tek başına şey ifade etmez. Adam gidip bununla ilgili işte yaptığı keşiften dolayı Nobel ödülü de alabilir. Çok saçma bir şey değil mi? Yani Nobel ödülü vermek. Yani sen hakikaten insan gülesi geliyor çünkü yapılan bir şey var. Onu yapan o kişi değil. Değil mi? Yalnızca bir tespit yapmış adam. Orada takdir edilecek şey, övülecek olan, onu yapan kişidir tabii ki. Değil mi? O fosfat kapılarının üretiminin arttırılması. Onu yapanı takdir etmek, onu yapanı övmek gerekiyor. Bunu tespit eden kişiyi övmek çok saçma. Ama bunu ortaya çıkardığı için tabii ki daha çok bu konularda araştırma yapmaya teşvik için tabii ki ödüllendirmek gerekiyor. Ama eğer Allah'ı övmüyorsak işte çok bu en büyük eksiklik bu olmuş olur. Değil mi? O kişiyi ödüllendirip de Allah'ı övmemek işte bu çok büyük bir günah.
Evet, yani yaptığın benzetmeleri güzel anlamı, güzel bir anlam var hakikaten. Yani örnek, futboldan örnek vermiştin. Çok iyi bir futbolcu, mesela bir kameraman maç başından sonuna kadar görüntülese, çok da iyi bir futbol sergilemiş olsa, mesela 10 tane de gol atmış olsa ve o kameramanın çektiği görüntüler de çok iyi olsa, mesela kameramana da ödül verilse. Yani orada, burada başarı kime ait? Orada futbolcuya ait. O ter döken, oynayan, yapan o, değil mi? Kameraman ne yaptı? Sadece görüntüledi. Şu dakikada şurada topu aldı diye mesela tespit etti o. Ona ödül veriyorsun kameramana. Futbolcuyu hiç görmemeye benziyor bu. Şu anki anlayış. Halbuki dediğin anlamı çok o anlamda doğru. Esas yapan Allah, onun kudretinin ve varlığının farkına varmak en önemli olan inşallah.
Evet. Ve gerçekten de Mehdi Aleyhisselam bu şekilde doğru anlamı ortaya çıkarıyor. Yani Mehdiyet zamanında, işte hidayet devrinde, Mehdi demek Allah'ın hadi sıfatının tecellisi. Allah hadi sıfatıyla tecelli edecek inşallah Mehdi Aleyhisselam'a. O yapılan, kendinden önce yapılmış olan çalışmaları doğru şekilde yorumlayacak kişi.
Evet.
Mehdi Aleyhisselam. Bir grup bu konuda araştırma yapan bilim adamının kendisine hazır olarak gelecek olan bilgileri bu şekilde değerlendirerek inşallah insanların hidayetine vesile olacak. O şekilde tarif ediliyor hadis-i şeriflerde. Bilgi var mı? Var. Olan yani sayamayacağımız sayıda kitap var, araştırma var, yayın var, yapılan bilimsel çalışmalar var. Bütün bunların derlenip toplanıp doğru şekilde yorumlanması önemli olan. Yoksa bilginin varlığı tek başına bir ifade, teknik bilginin tek başına bir anlamı yok. Onun doğru şekilde yorumlanması önemli olan inşallah. Yani müminin zaten bunu yapması gerekiyor. Hepimize üzerine düşen bir görev bu. Mehdi Aleyhisselam'a yer hazırlarken, ortam hazırlarken biz müminler, inananlar olarak, Müslümanlar olarak da hepimizin üstüne düşen görev, işte Sayın Adnan Oktar da bunu en güzel şekilde yapıyor Allah'ın izniyle. Bilgiyi doğru şekilde yorumluyor.
Evet.
Mehdi öncüsüyüz diyor inşallah. Mehdi'ye ortam hazırlıyoruz diyor. Bediüzzaman Said Nursi de bunu bu şekilde yapıyordu zaten. O da aynı şekilde söylüyordu. Ben diyor, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Mehdi Aleyhisselam'ın piştar bir neferiyim diyor. Yani öncü bir askeriyim diyor. Değil mi? Biz de yine aynı şekilde. Eğer biz de Müslümanız diyorsak, mümin olduğumuzu biliyorsak, inşallah inananlar olduğumuzu düşünüyorsak, o zaman ona göre hareket edip, bilgiyi doğru şekilde değerlendirip, Mehdi Aleyhisselam'ın, Mehdiyet'in hakimiyeti için uygun ortamı hazırlamak üzere o dinsizlik akımını yerle bir edecek olan doğru bilginin doğru şekilde değerlendirilmesini, yorumlanmasını yapmamız gerekiyor inşallah.
İnşallah tabii burada da hani Cihat Hocam söylediği çok doğru. Peygamber Efendimiz de zaten Mehdi'yi bulduğunuzda onun yanında durun ve ona en iyi şekilde destek olun diye buyurmuş inşallah.
Evet zaten.
Kısa bir aramız var. Aradan sonra
zaten bir de yani bulduğunuz zaman bir de ayrı zaten müjdelemek de gerekiyor. Peygamber Efendimiz müjdeleyin diyor. Mehdiye çağında yaşadığımız zaten bütün hadisler söylüyor. Hazreti Mehdi'nin kim olduğunu insan bilmese dahi zaten Mehdiye çağında olduğunu bilip yapılan vazifelerin ne olduğunu, ne yapması gerektiğini, nasıl mesela yardım etmesi gerektiğini, kendisinin nasıl bir faydası olması gerektiğini ve Hazreti Mehdi'nin nasıl bir örnek, değil mi? Piştar neferi olmaya mesela çalışması tabii gerekmekte inşallah.
Ki kendi zamanında gelmeyeceğini de biliyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, evet. Ama oturuyor mu yerinde? Hayır.
Değil mi? En güzel örnek. Doğru, evet.
En güzel örnek. İşte Mehdi Aleyhisselam beklemek, yerinde oturup çakılıp kalmak değil. Zaten mücadele etmeyi gerektiriyor.
İnşallah. Bir ağızdan ayet okuyayım, ondan sonra araya girelim inşallah. Şeytanın Allah'a sınırım. Hud suresi 56. ayet. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dost doğru bir yol üzerinedir. İnşallah.
Maşallah. Evet, kaldığımız yerden devam edelim inşallah güzel sohbetimize. Cihat Hocam da az önce söylediği gibi altın çağda inşallah Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği ahir zamandayız inşallah. Bununla ilgili bir sunumumuz var Hazreti Mehdi ile ilgili. Sunumumuz hazırsa onunla başlayalım inşallah güzel sohbetimize. Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanları dostluğa ve birlik olmaya çağıracaktır inşallah. Yani Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği zaman inşallah Müslümanların kardeşliğin, dostluğun en üst seviyede olacağı zamanlar yaşanacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ve kıyam, kıyamında her şey dostluk ve beraberlik olacaktır inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında kalplerdeki kinler atılacak, her yeri huzur ve emniyet saracak. İnşallah söylüyoruz yani altın çağda Hazreti Mehdi'nin zuhurunda 5 tane kadın o kadar güvenli bir şekilde çıkıp buradan hacca kadar gidebilecek. İnşallah bu dönemlerin evet. çok yakında, hatta tam içerisinde olduğumuzu söylüyoruz.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde sapkın sistemler yıkılacaktır inşallah. Ki bunlar zaten fikren yıkılmaya başladı inşallah.
Evet.
Naim ve Ebu Naim, Ebu Said'den
tahric etti.
Nakletti yani. O, inşallah. O dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Zamanın inkita uğradığı sistemlerin değiştiği bir dönemde Mehdi denen bir zat gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacaktır. İnşallah. Dünyanın her yanında rejimler değişecek ve ateist, materyalist, faşist, emperyalist sistemlerin tamamı yıkılacaktır inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği yüzyılda olması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesidir inşallah. Yani
sistemlerin değiştiği bir zamanda.
Sistemlerin değiştiği bir zaman inşallah Hazreti Mehdi'nin geldiği zaman bütün sistemlerin değişeceği, işte Darwinizm, materyalizm hepsinin yerle bir olacağı zaman olacaktır inşallah.
Evet, hadiste,
sistemler öyle. Diye bir şey olmaz. Yalnızca Allah'ın dini olur. Yani doğru yol bir tane. İnşallah. Farklı farklı yollar zaten olmaz. Nasıl farklı farklı işte ya Allah'ın dini yalnızca bir. İnşallah din, İslam. İnşallah. Onun dışında Allah katında başka bir dini yok. Ve bu tesis edilecek. Bu inşallah yaşanır hale gelecek. O sistem başka sistem kalmaz. Hiç başka bir izin kalmaz bunun içinde.
Evet. Programın ilk yarısını kapatırken ayetin sonunda Rabbinin dost doğru yolu diye söylüyordu inşallah. Evet. Yol bir tane ve dost doğru yol. Ama hadislerin de işaret ettiği gibi Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce denenmedik sistem de kalmıyor. Yani sistem dediğim yönetim şekliyle kalmıyor. Ama bunların hepsi doğru yolun aksine başka sapmalar oluyor. Sapık yollar oluyor yani. Komünizm oluyor mesela. Çöküyor. İnsanlar görüyor. Demek ki bu sistem yanlış. Faşizm ideolojisiyle hareket ediyorlar. Çöküyor. Demek ki bu sistem yanlış. Türlü türlü ne deneniyorsa dost doğru Allah'ın yolu olan İslam'ın yolu haricinde ne deneniyorsa hepsi ne oluyor? Eninde sonunda çöküyor.
Ancak Kur'an ahlaki varsa buna göre hareket ediliyorsa
devam
o sistem inşallah. Ayakta kalır. O sistem devam edebilir.
Evet.
İnşallah.
Ki Hazreti Mehdi zamanında da değil mi? İnsanlar da onu görecekler. En güzel, en üstün düzeni değil mi? Herkes gözleriyle görecek, yaşayarak şahit olacaklar inşallah. İnşallah.
Ki şu anda hocamızdan da Allah razı olsun. Bütün işte Darwinizm, materyalizm, komünizm gibi sapkın fikirler fikren şu anda çökmüş durumda inşallah.
Evet. Evet. Yani orada Kur'an ahlakı gerçek anlamda yaşandığı bir toplum düşünelim. Demokrasinin en güzel şekilde yaşandığı ortam bu olmuş olur. Değil mi? Zaten din zaten demokrasiyi sonuna kadar anlatıyor. Kendi içinde var Kur'an ahlakı. Yani herkese eşit olarak davranıldığı bir ortam, adaletin maksimum düzeyde yaşandığı bir ortam İslam'ın içinde var bu. Kur'an ahlakı zaten bunu emrediyor. Farklı dinlere mensup insanlar ister veya dinsiz olsun. Değil mi? Putperest bir insan sizden yardım istediğinde işte güvenliği ulaşacağı yere onu ulaştırın diyor. Bu sizin hayatınızı tehlikeye atacak bir şey dahi olsa bunu yapın diyor. Allah'ın emri bu. Bu demek neymiş? Demokrasi bunun içinde zaten çok ötesinde var. Bakın işte Bosna'da Srebrenica'da mesela bir şey yapıldı. Katliam yapıldı. O sırada orada bulunan NATO askerleri var. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorlar. Ve onlar gidip onları, Müslümanları, Sırplar orada katlettiler. Şu anda yargılanmakta olan, işte komutanları olan birisi de var başlarında. Onları katlettiler. Orada NATO askerleri seslerini çıkardı mı? Durun ne yapıyorsunuz dediler mi? Demediler. Ama ne için oradaydılar? Güvenliği sağlamak için. Güvenliği sağlamayı bırakın, hiçbir şekilde müdahale etmediler. İşte İslam'ın yaşandığı bir toplumda, Kur'an ahlakına bağlı olarak yaşayan bir asker grubu olsaydı bunlar, tabii ki hayatları pahasına zaten engel olmaya çalışırlardı. Böyle bir şey asla izin vermezler. Zaten Mehdiyet çağında zaten kimse kimsenin kalkıp da hayatına hiçbir şekilde kastedemez. Böyle bir şey kafasından bile geçirilemez. Çünkü Mehdi zaten en adaletli şekilde, en güzel şekilde
Böyle şeylere zaten gerek kalmayacak. Böyle bir şey akıllarından bile geçiremeyecekler zaten inşallah.
İnşallah. Sonsuz güvenin olacağı bir dönemin tam içerisindeyiz inşallah.
Evet.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların tüm sorunlarına çözüm olacaktır. Herkesin yardımına koşacaktır inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam imdada gelen ve feryat edenin yardımına koşan, yardım edendir inşallah. Allah onu dünyadaki insanların imdadına yetişmesi için gönderecektir. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı vesile ederek hem şiddeti hem de şiddetin felsefesini yok edecektir inşallah. Şeyh Tusuni'nin gıybeti, sonra Hazreti Mehdi gaybeti, sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yükselişi olacak. Allah onu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vasıtasıyla yalanları ortadan kaldıracaktır inşallah. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vasıtasıyla şiddeti ortadan kaldıracaktır. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam boyunlarınızdaki esaret ayıbını kaldıracaktır.
Evet. Şiddet, ne olur şiddet? Yani bir insanın bir insana kötü davranması demek. Değil mi? Şiddet bu. Din veya daha ötesini düşünelim. Şu anki yeryüzünde gördüğümüz örnekleriyle değerlendirelim. Bir grubun başka bir grup üzerine kötü davranması. Yani bu işte işkence yapmasından tutun, işte hayatlarına kastedip öldürmesi, soykırım yapması da bunun içinde. Bunlar tamamen ortadan kalkacak. Yani şu anki yeryüzünde gördüğümüz tüm bu kargaşa hepsi Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkmasıyla beraber, zuhur etmesiyle kalkacak Allah'ın izniyle. Onun için dua etmemiz gerekiyor. Tabi neyle kaldıracak? Kur'an ahlakıyla kaldıracak. Güzellikle kaldıracak. Zorla değil bakın, bu çok önemli. Kur'an ahlakının nasıl yaşanması gerektiğini bu insanlara tarif ederek olacak. Doğruyu göstererek olacak inşallah.
Ve bu sayede mutlak adalet ve eşitliği sağlayacaktır inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam.
Evet,
evet inşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında zalimlerin hakimiyeti sona erecektir inşallah. Az önce de söylediğimiz gibi, yani zorba davranışlar sergileyen, saçma sistemler denemeye çalışan insanların savundukları her şeyi Hazreti Mehdi Aleyhisselam ortadan kaldıracaktır inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümdarlığı zamanında zalimlerin ve müstekbirlerin hükümdarlığını, münafıkların ve hainlerin siyasi nüfuzu nabut yok olacaktır. Son bulacaktır inşallah.
Evet.
Yani zalimlerin ve çeşitli emperyalist düşünceleri Hazreti Mehdi inşallah ortadan kaldırıp tek bir çatı altında toplayacaktır bütün Müslüman alemini inşallah.
Yani ne güzel değil mi? Yani Hazreti Mehdi ile alakalı bak anlattığımız bütün hadisler bize çok güzel bir geleceği işaret ediyor inşallah. Zalim bir tane bile yöneticinin kalmayacağı, hiçbir savaş yani bırak bir kenara kavganın, tartışmanın dahi olmayacağı, fakirlik denen bir kavramın artık ortadan kalkacağı.
Evet.
Değil mi? Bir zamana doğru gidiyoruz. Adaletin müthiş en ideal tepe noktasında olacağı, kimsenin adaletsizlikten şikayet etmeyeceği bir zamana doğru gidiyoruz. Ki insanların bugün günümüzde yani zengin olmaya çalışmak için bir şekilde mal edinmek için ne kadar çok uğraştıklarına, çaba harcadıklarına bakacak olursak zaten Hazreti Mehdi zamanında zenginlik ortamdaki konfordan sadece bir tanesi. Onun dışında her yer müthiş güvenli. Mesela değil mi? Günümüzde olmayan, bunların hiçbirisi yok günümüzde. Ve anlattığımız her şey çok güzel bir zamana doğru gidiyor. Böyle bir haberi, böyle bir müjdeyi kim istemez? Değil mi? Hazreti Mehdi'nin var olmasını kim istemez?
Ya az önce de söyledik mesela, hani şu anda mesela gecenin bir vaktinde tek başına bir tane bayan kalkıp dışarı çıkamıyor. Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği görevinin başında olduğunu söylüyoruz inşallah. Bir insanın, özellikle de bir bayanın kalkıp buradan hacca kadar en güvenli şekilde gidebileceği her Müslümanı çok heyecanlandırır inşallah. Onur Hocam da az önce söylediği gibi, yani insanlar mal mülk edinebilmek için türlü türlü arayışlara giriyorlar inşallah. Hani burada Hazreti Mehdi insanlara para verdiğinde ihtiyacı olmadığını söyleyip insanlar reddedecektir Hazreti Mehdi'nin uzattığı parayı inşallah. Böyle bolluk ve bereketin olduğu zamanların tam içerisindeyiz yani. Bu bütün Müslüman alemini ve bütün insanları en az bizim kadar, hocamız kadar heyecanlandırmalı inşallah.
Evet.
Değil mi?
Ve buna böyle dua etmek lazım. Mesela
bahsettiğin o örnek çok önemli. O hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce bize bildirmiş. Öylesine bir güven, bir ortam olacağını. Şu anda böyle bir güven ortamı var mı? Hayır, yok dediğin gibi. İşte o geçtiğimiz seneler içinde gördük, bir bayan, işte İtalyan bir bayandı zannediyorum. Hı hı. Türkiye'den geçip nereye kadar gidiyordu? Güney, galiba güneyde bir yere tamam, kadar tamam. inecekti. Evet, güneyde bir yerlere kadar öyle bir plan yapmış ama Türkiye'de mesela şey yapıldı, katledildi kadın. En kötü şekilde katledildi. Tek başına yola çıkmış olduğu için. Çünkü savunması yok. Değil mi? Bir bayan. Bakın o örnek çok içinde hikmetler barındırıyor. Savunmasız biri, değil mi? Savunması yok bir bayan. Yani güçlü kuvvetli biri değilsin. Ve o zaman her türlü saldırıya açıksın. Ama hiçbir saldırı olmuyor. Ne demek bu? Çünkü güven ortamı var.
Sevgi var.
Evet. Sevgi var, dayanışma var, paylaşım var, misafirperverlik var, sonuna kadar yaşanıyor. Ama herkes bu şekilde. Yani bir tane içinde saldırgan bir şey, saldırgan biri çıkmıyor ortamda. O savunmasız insana saldırıda bulunmuyor. Ne kadar güzel bir ortam değil mi? Neden peki böyle? Çünkü toplum tarafından herkesce Kur'an ahlakı yaşanıyor da o yüzden.
Evet.
Olsun. Yani bir tane manyak çıkmıyor. Bir tane deli çıkmıyor. Bir tane onun savunmasız ortamından, savunmasız durumundan faydalanacak bir kötü niyetli bir insan çıkmıyor. Çünkü herkes dini, İslam ahlakını, Kur'an ahlakını sonuna kadar yaşıyor da o yüzden.
Tabii Peygamber Efendimiz'in de, Peygamber Efendimiz'e de bu yüzden Muhammedül Emin denildiğini de hepimiz biliyoruz. Hazreti Mehdi de
güvenilir insan.
Onun evet. Ehl-i Beyt'inden gelecek kişidir inşallah. Sonsuz adaleti ve güveni sağlayacak kişidir inşallah.
Evet.
Allah'ın izniyle bu zamanların tam içerisindeyiz. Evet.
Peki böyle bir ortam için biz ne yapıyoruz? Bak mesela Bediüzzaman Said Nursi ne kadar elinden gelen her şeyi yapmış, o devirde biliyor mesela Mehdi'nin ileride çıkacağını. Yer ve zemin sağlıyoruz. Ben yer hazırlıyorum, hazırlık yapıyorum diyor. Onun altyapısını hazırlıyorum diye tarif ediyor. İnşallah biz ne yapıyoruz? Bizim de demek ki ne yapmamız? Kur'an ahlakını anlatmamız gerekiyor. Nasıl yaşanabileceğini, böylesine bir güven ortamının nasıl tesis edilebileceğini ortaya koymamız gerekiyor.
Tamam.
Nasıl olacak? Önce insanı kendi içinde yaşaması gerekiyor ama. Yani ben bunu çok iyi yaşayacağım Kur'an ahlakını. Sen yaşayacaksın. Sen yaşayacaksın. Ekranımızın, ekran bizim şu anda ekranları başındaki insanlarımız bunu en iyi şekilde yaşayacaklar. Ama bunun bu şekilde bir çabasını vermek gerekiyor. En büyük mücadele insanın kendi nefsine karşı verdiği mücadele, savaş. Cihat derken bu tarif ediliyor yine bir hadis-i şerifte. En büyük mücadelenin bu olması gerekiyor.
Evet.
Tabii Allah inşallah herkesi bu cihada vesile etmeyi nasip eder inşallah.
Evet. Yani kalkıp da insan kendi içinde bazı şeyleri halletmemişken gidip başkalarına karşı işte bakıyorsunuz işte topla tüfekle falan, böyle olmuyor cihat. Böyle değil. Önce insanı kendi düzeltmesi gerekiyor. Kur'an ahlakını yaşarsa en büyük mücadele vermiş olursun.
Hocamız da sürekli söylüyor, fikri olarak savaşmamız gerektiğini inşallah. Evet. Kur'an ahlakıyla karşılarında durmamız gerektiğini inşallah her fırsatta dile getiriyor. Evet. Buradan da cihat hocam da tekrar hatırlattı inşallah.
Evet, çok önemli. Fikir olarak zaten gerçek iman fikrini kalplere oturduğu zaman terörizm olmaz, olamaz. Terörist olamaz çünkü. O silahı alacak, değil mi? O silahı tetiğe basacak. El ortadan kalkar. Çünkü o hükmü verecek olan, o eli kullanacak olan irade Allah aşkıyla dolar taşar. Kötülük, böyle savaş, katliam, kavga, dövüş bu tip şeylerden artık uzak durur, kaçar. Yani yapamaz hale gelir. Çünkü fikir olarak, ruh olarak inşallah Allah'a teslim olmuşsundur. O yüzden de Allah'ı seven, gerçek mümin olan bir insan zaten bırak bir insanı öldürmeyi, değil mi? Yani hiç bir tane böceğe veya bir tane yaprağı bile, değil mi, incitemez, çekinir Allah'ın tecellisi olduğunu düşündüğünden dolayı inşallah.
Değil mi? Bugün dünyada bakıyoruz yani hocam, ne kadar çok, ne kadar büyük miktarda savaş bütçeleri ayrılıyor. Ya yani. O savaş bütçelerinin onda birini zaten insanlara yardım için kullansam bugün açlık ortadan kalkar, değil mi hocam? Yani Onur hocamın da az önce söylediği gibi inşallah bütün bunları ortadan kalkacağı dönem olacaktır inşallah. Hazreti Mehdi'nin sonsuz mutluluğun perdesi olabileceği ve ortaya koyacağı, insanların da en iyi şekilde bunlardan haz alabileceği dönemin tam içindeyiz ve savaşların kalkmasını inşallah buradan söylüyoruz.
İnşallah.
Ya zahiren de aslında hakikaten sorunların ortada yani. Zahiren de Allah gösteriyor. Mesela Hazreti Mehdi zamanında çok büyük bolluk ve bereket olacak. İnşallah Allah'ın izniyle Allah bereketini de artıracak. Zaten mesela günümüzde baktığımızda çok yanlış yere yapılan büyük harcamalar var. Silahla yapılan harcama yıllık kaç trilyon dolar? Değil mi, yanlış hatırlamıyorsam? Evet. Onu tamamen kesip toplumun yararına, açlığa, eğitime ve konfora mesela harcandığında çok büyük bir kalkınma oluyor zaten. Evet.
Niye? Çünkü güven ortamı yok. Mecburen böyle yapıyorlar.
Evet, değil mi?
Yani ülkeler birbirlerine karşı güvenleri yok.
Evet.
O bana saldıracak mı? O bana saldıracak mı? O zaman daha çok füze yapayım, daha çok yatırım yapayım.
Onu nükleer yaptı, ben bir tane daha yapayım. Ben bir tane daha fazla olsun, değil mi?
Öyle değil
mi?
Ama sevgi, dostluk ve iyi niyet. Bir insanı dost etmeye yönelik bir çaba, dost kazanmaya yönelik bir çabası olduğunda ne olur? Silahın adı geçmez zaten. Ne silah? Niye ben kullanayım ki silah? Niye? Yani savunma amacıyla ancak
gerek
olacaktır.
Duymayacak.
Evet. Saldırı amaçlı silahlar olmayacaktır. Yani Mehdiye zamanında da yine savunma amaçlı bir sembolik bir şey olabilir. Ya da işte yine çok kuvvetli olur mutlaka. Ama yani insanlara zarar vermeye yönelik bir şey düşünülmez. Savunma amaçlı olur mutlaka. Peygamber Efendimiz zamanında da bütün savaşlar zaten savunma amaçlı yapılmıştı. Yoksa kalkıp da işte bir kavme gidip işte onlara saldıralım, orayı ele geçirelim. Böyle bir zihniyet kesinlikle olmamıştır.
Peygamber Efendimiz
sallallahu aleyhi ve sellem zamanında.
Hocamız onu.
İnsanlar İslam'ı zaten isteyerek kabul etmişler. Yani İslam'a girmişler. Kavimler, ülkeler, bütün o coğrafya, işte Arap Yarımadası'ndan tutun işte Afrika'ya varıncaya kadar bütün o coğrafya hep isteyerek zaten İslam'a girmek istemişler. Neden? Çünkü o barış, güven, huzur ortamını kendileri de dahil olmak istedikleri için. Doğruyu kendileri de istedikleri için. Doğruyla yaşamayı. İnşallah.
İnşallah. Hocamız demişti değil mi? Bütün bir tane silahların hepsi eritilecek. Çatal, kaşık gibi buzdolabı değil mi? Bulaşık makinesi gibi faydalı şeylere, ihtiyaçlara çevrilecek demişti.
İnşallah.
Hakikaten çok da güzel olur değil mi? Öyle olduğu zaman tam i̇nşallah. Çözüm olmuş olur. Şimdi ortada silah kalmayacak. Dolayısıyla savaş olamaz.
Tabii inşallah. Cihat Hocam da az önce söyledi yani adam niye çünkü buna yatırım yapıyor? Güven olmadığı için. İnşallah benlik duygusunun perde ardında kalacağı dönemin tam içerisinde Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla birlikte inşallah. Tabii Onur Hocam da az önce söylediği gibi doğru yatırımın yapıldığı takdirde bolluk bereketin ne kadar müthiş derecede olacağını, bunu da Hazreti Mehdi sayesinde olacağını inşallah söylüyoruz. Evet.
Ya Allah rızkını veriyor. Öyle kıtlık, yokluk, azlık falan yok dünyada. Allah yaratıyor zaten dünyayı. Kaç tane insan olduğunu Allah bizden daha iyi biliyor yani. Kaç tane canlı olduğunu Allah bizden daha iyi biliyor. Rızkını da ona göre yaratıyor. Zaten öyle bir yokluk, kıtlık falan öyle bir şey yok. Allah çünkü yarattığına göre, rızkı da ben veririm dediğine göre Allah dilerse zaten yoktan yaratıyor. Rızkını da verir. Ki mesela savaş bir tanesiydi, savaş giderleri. Darwinizme de milyarlarca dolar harcanıyor. Yani bilimin bütün dalları tarafından reddedilen, geçen onu konuştuk. Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki bilimler de evrim reddediyor. Yani her yönden bütün bilim dallarının reddettiği bir şeye bilim dünyası para harcıyor. Bir tane bile kanıt yok ama milyarlarca dolar harcanıyor. Çok ne kadar boş bir yatırım. Allah'ın izniyle Mehdi döneminde inşallah, değil mi? Bunların da hepsi artık ortadan kalkacak. Faydalı teknolojik ve bilimsel gelişmelere harcanacak. Dolu yani. Dolu gelişmelere harcanacak.
Tabii tam inşallah. Bu noktada şu ayeti okumak istiyorum inşallah. Kovulmu şeytanı Allah'a sanırım. İnsanlar kendilerinde değişiklik yapmadığı sürece Allah bereketinden değişiklik yapmazmış. Yapmaz diye vuruluyor inşallah. Yani insanların, tüm Müslümanların kendilerinde değişiklik yapması. Dolayısıyla Allah zaten insanları en güzel biçimde rızıklandırıyor inşallah.
Siz diyor ayet-i kerimede, şeytanlar Allah'a sanırım. Kendinizdekini değiştirmedikçe Allah sizin üzerinize olan nimetini değiştirecek değildir diyor.
İnşallah.
Yani orada demek ki önce biz kendimizi değiştireceğiz. Yine başa döndük. Yani olay bizde bitiyor. Çünkü bütün olaylar bize gösteriliyor. Yani bütün bunlar bir görüntü sonuçta. Bir algılar dünyasının içinde yaşıyoruz. Onu hep hatırlamak lazım.
İnşallah.
Yani bir Amerika diye bir ordu var. Onun başında da bir komutan var. Ya da işte onun da bir şeyi var, kendi içinde karar alıyorlar, böyle bir şey yok. Amerika, göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir diye Allah buyuruyor şeytanların Allah'a sığınırım ayet-i kerimede. Bir Amerika ordusu, bir Hindistan ordusu, bir Çin ordusu, bir şey ordusu, Yunan ordusu, bunların hepsi Allah'ın kontrolünde hareket ediyorlar. Ve bu algılar bütünün içinde işitmemizle, dokunmamızla bütün bu objeler nasıl bize veriliyorsa tek merkezli olarak, Allah yaratıyorsa, gönderiyorsa bize, hiçbir çarpıklık yok, hiçbir çelişki yok, hiçbir eksiklik yok bu görüntünün içinde. Allah bize bunları gösteriyor. Çünkü Allah yaratıyor hepsini. Hepsini bir bütün olarak Allah yaratıyor. O zaman biz oradan ne korku gelir, oradan ne eksiklik gelir, oradan ne fazlalık gelir, oradan ne fayda, oradan ne zarar. Böyle bir şey düşünmeyeceğiz. Yarar ya da fayda, fayda ya da zarar Allah'tan geliyor. Bunu bir defa insanın kendi içinde oturtması gerekiyor. Fayda ya da zarar Allah'tan gelir.
İnşallah.
Allah bir hikmete binaen yaratır. Faydayı ya da zararı mutlaka bir hayır üzere yaratır. Eğer insan kötü niyetli değil, iyi niyetliyse, salih, mümin ise, buna yönelik bir çabası varsa, yani Kur'an ahlakı bu zaten. Bütün insanlar böyle düşündüğü zaman zaten güven ve tam İslam'ın yaşandığı bir topluluk ortamı meydana gelmiş oluyor zaten. Teslimiyet ve tevekkül üzerine bir ortam zaten tesis olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. Evet, bir bilimsel sunumumuza devam edelim diyorum ben.
İnşallah.
Enteresan bir bitki var. Küstüm otunun ilginç savunma yöntemi. Ekrana, evet. Şimdi küstüm otu hani küsmekten geliyor. Küstüm otunun çok ilginç bir savunma sistemi vardır. Bu bitkinin yapraklarına dokunulduğunda birkaç saniye içinde sapla birlikte yapraklarının gövdeye doğru yaslandığı görecektir. Çok enteresan. Hareket eden bir bitki yani yapraklarıyla. Şimdi onu, eğer bitkiyi rahatsız eden bir etki devam ederse bu kez küstüm otu aşağı doğru ikinci bir hareket daha yaparak gövdesinin üzerindeki sivri dikenleri ortaya çıkarır. Bu da böcekleri kaçırmak için yeterlidir. Aşağı doğru da hareket yapıyor yani, devam ettiriyor hareketini. Isı ne kadar yüksek olursa reaksiyon o kadar hızlı oluyor. Her bir yaprağın dibi yaprağın sapıyla birleştiği yerde oldukça şişkindir. Buradaki hücreler sıvıyla dolu. Bu da nasıl hareket ettiğini açıklıyor. Uyarı buraya ulaştığı zaman yaprağın dibindeki şişkinliğin alt yarısı aniden suyunu boşaltır ve aynı anda diğer üst yarı bu suyu kendi bünyesine alır ve yaprak aşağıya doğru düşer. Böylece uyarı saplar boyunca ilerlerken yapraklar domino taşları gibi teker teker ardı ardına kapanırlar. Bu şekilde bir savunma hareketinden sonra bitkinin tekrar hücrelerini doldurup yapraklarını açabilmesi için 20 dakika yeterli olmaktadır. Bu güzel bitki için. Şimdi bir dakika bir bakayım tekrar videosu var mı diye. Küstüm otu. Evet, yokmuş. Tamam, o böyle Avatar diye bir film vardı. O filmde de buna benzer bir bitki vardı. O bitkiyi küstüm otundan demek ki taklit etmişler. Ben bu videoyu izledikten sonra onu görmüştüm. Dokunduğun zaman bitkiye bütün yaprakları kapanıyor. Sonra böyle içine çekiliyor. Şey gibi yani portatif böyle sistemler gibi. Ama bu canlı. Yaşıyor. Ömür boyunca böyle hareket ediyor. Açılıyor bozuluyor, açılıyor bozuluyor, açılıyor bozuluyor. Yani böyle bir sistemi var. Tamamen vücut formasyonun değişiyor. Yani dış şekli tamamen değişiyor. Bu çok ender rastlanabilecek bir özelliktir.
Maşallah, mucizevi bir savunma mekanizmasına sahip inşallah. Allah çok güzel mucizevi bir şekilde bahşetmiş. Yani böceklere karşı kullandığı bir savunma mekanizması inşallah.
Evet. Yani sanatın içerisinde sanat var. Çok detaylı maşallah. Yani bitkinin çok teknolojisi var. Ne var? Fotosentez yapıyor. Yaprakların çok hassas ışığı alması ve fotosentez yapması lazım. Öte taraftan da bitki dış ortamı her ne kadar görüp duymamasına rağmen dış ortamda birçok düşmanı oluyor. Çeşitli parazitler oluyor, böcekler oluyor veya dış ortamda hava koşullarının zorluğu söz konusu oluyor. Tüm bitkiler bu koşulların hepsine karşı son derece önemli hareket ettiklerini görüyoruz. Yani sonradan öğrenip de bir şey hareket etmiyor. Zaten var olan bir bilgi var üstünde. O askerde olur hani böyle acil durum talimatnamesi. Acil durumun ne olacağına dair tatbikatlar ve birçok tecrübe edilmiş bilgiler oluşmuştur. Sonra bu bilgi acil durumda ne yapılacağını sana söyler. Şuna bas, şunu ara, bunu yap, böyle yap, bu cihazı bin vesaire vesaire. İşte küstüm otundaki acil durum projesi başından beri var. Kendi simetrik ekseninde sanat eseri gibi bir bir o yapraklarının olduğu, fotosentezin gerçekleştiği son derece teknolojik, ince, narin yapının suyla, su var köklerinde, yaprağın dallara bitiştiği yerlerde hareket eder hale geldiğini ve bunu bitkinin kendi sistemini, teknolojisini ve sanatını, simetrisini bozmayacak şekilde, yani yap boz gibi hop kapanıyor, tekrar açılıyor, kapanıyor, tekrar açılıyor. Bitkinin formasyonu tamamen değişiyor ama hiçbir bozukluk, aksaklık, sakatlık meydana gelmiyor. Bu ne zamandan beri böyle? Milyonlarca yıldır. Bitki ilk çıktığı andan itibaren böyle. Allah.
Ki ilk bitkiler olarak geçiyor zaten ehveltotları, küstümotları.
Evet. Allah bize milyonlarca yıldır kendi yarattığı, değil mi? İnşallah. Yani her şeyi Allah yaratıyor. Her canlının detayının hem sanatının hem de teknolojisinin hem de hiçbir zaman değişiklik geçirmediğini inşallah bize türlü türlü böyle şekil şekil gösteriyor. Maşallah.
Maşallah. Şimdi mesela insan vücudunda da harikalar var. İnsan yani bunları kendi vücudunu görse, aynada sabah kalktığı zaman hocamız hep onu söylüyor zaten. Aynada kendine baktığı zaman zaten bir mucizeyle karşı karşıya. Her sabah kalktığında, uyandığında, aynada kendini gördüğünde bir simetri var mı? Çift gözün var. İşte iki tane kulağın var, kaşların. Zaten orada bir simetrinin varlığı zaten her zaman için tesadüfü reddediyor. Tesadüf diye bir şey yok. Allah yaratıyor bunu, en mükemmel şekilde yaratmış. Mesela kemikler arasındaki mükemmel yağlama sistemi var, eklemlerimiz var. Onun sunumunu gösterebilirsek.
Tabii. Eklemler.
Ya da benim ekranıma geçersek o da olabilir.
Açtım.
Açtın mı? Şimdi kemiklerimiz var, ayakta durmamızı sağlıyor. Bütün vücudumuzu ayakta tutan iskelet sistemi bu. Yani nasıl binanın kolonları binayı ayakta tutuyorsa, daha sonra üzerine giydiriliyorsa pek çok şey, vücudumuzun üzerinde de işte iskeletimiz olmasa o organların tutunabileceği bir yer yok. Asılı durabilecekleri bir yer yok. Değil mi? Organların olabilmesi için iskelet olması gerekiyor. Sistemlerin barınabileceği bir yer olması gerekiyor. Mesela göğüs kafesi diyoruz. Değil mi? O kafes bir yapı. Kemiklerden oluşmuş. Özellikle bir yapısı var, bir tasarımı var, bir yaratılışı var. Kafatası diyoruz, kemiklerden oluşuyor. Niçin var? İçinde beyni sakladığı için, beyni koruduğu için var.
Evet.
İşte dilimiz hareket ediyor, değil mi? Boğazımız var, yutuyoruz. Ama bunların duracağı bir yer gerekiyor. Onun için çene var. Onun için işte boğazımız işte belli yapıya, işte kıkırdak yapılardan özellikle kendine ait bir şey içinde hareket ediyor yine aynı şekilde. İskelet sistemi var. Ve bütün bu kemiklerin de hareketli olması gerekiyor. Bakın neden? Çünkü biz bir sabit bir yapı değiliz, bir bina gibi. Binanın kolonları hareket ediyor mu? Etmiyor. Niye? Çünkü sabit. Ama bizim hareket etmemiz gerekiyor. Bunun için kemiklerin birbirleriyle sürtünme olmadan rahat bir şekilde, bakın ne ısı oluşacak ne de bir ses çıkacak.
Evet.
En mükemmel şekilde hareket etmeleri için eklemler arası özel bir yapı var. Kıkırdaktan oluşuyor. Bu da yeterli değil. Kıkırdaklar yine birbirine sürtünürdü. Hayır. Kıkırdakların da birbirine temas ederken sürtünme yine olmasın diye özel bir sıvı var üretilen ve bu boşluğa anında basınç sırasında üretilen ve salgılanan kayganlaştırıcı bir sıvı var. Bu şekilde kolaylıkla hareket ediyor. Nerede var bu mesela eklem? Dizimizde, dirseğimizde var. İşte bakın parmağımızda var. Şurada bir eklem var. Şurada bir eklem arası boşluk var, yine aynı şekilde bunlar üretiliyor. Burada yine aynı şekilde. Ve ele bakın, her türlü hareketi yapabiliyoruz elimizde bu sayede. Sabit değil. Değil evet. mi? Boynumuz yine aynı şekilde hareket ettirebiliyoruz. Başımızı çevirebiliyoruz. Belimiz yine aynı şekilde, omurgamız. Hep kemiklerden oluşmuş ama harekete yönelik olarak tasarlanmış ve yaratılmış. Maşallah. Şimdi bakalım burada kapının mehteşesi. Kapının menteşesi bile veya üstün teknolojiye sahip bir otomobil motoru diye mesela düşünelim. Her hareketli mekanik sistemde yağlanmaya ihtiyaç var mı? Var. Ancak yağlanma aşınmayı tam olarak engellemiyor hiçbir zaman için. Yalnızca geciktiriyor. Bütün bu sistemlerde gördüğümüz şey bu. otomobillerin motoru her 5000 kilometrede, hadi diyelim 15000 kilometre yeni teknolojiyle üretilen motorlar ya da yağlar sayesinde 15000 kilometrede yağlanması gerekiyor mu? Evet, gerekiyor. Değiştiriliyor yani, yağ değiştiriliyor. Aşınmanın önüne çünkü geçilmiyor diğer türlü. Çünkü o yağın da bir ömrü var. Bu nedenle motor parçalarının düzenli olarak değiştirilmesi bile icap edebiliyor. Ne deniyor? İşte yağ çok fazla kullanmışsınız. 20.000'i geçmiş, 30.000'i geçmiş. Yağ işlerliğini yitirmiş. Parçalar aşınmış. Bu parçaların değişmesi gerekiyor deniyor. İnsan vücudunda böyle bir şey oluyor mu?
Hayır, olmuyor.
Biz girip hastaneye yağlarımızı değiştireceğiz diyor muyuz? Hayır. Onlar üretiliyor çünkü. Üretildikçe geri emiliyor ve yenisi üretiliyor. Böylesine bir özel bir tasarıma sahip eklemlerimiz. Dizlerimiz mesela. Koşuyoruz. Maraton koşucusu var. Yalnızca oturup dinlenmesi yeterli. Oradaki sıvı tekrar eskiyen sıvı, özelliğini yitirmiş olan bir sıvı varsa, proteinler çünkü bunlar kayganlığı sağlamlaştırıyor. Sıvı geri emiliyor ve yeni yenisi üretilmiş haliyle yenisi zaten bırakılıyor. Devamlı bir üretilim, devamlı bir yaratış var. Motorda böyle bir şey var mı? Hayır. O yağ, koyduğunuz yağı değiştirmeniz gerekiyor. Eskiyen parça var mı? Eskiyen parçalar zaten sürtünme olmadığı için eskime olmuyor zaten. Maşallah. Şimdi hayvanlarda da var bu şekilde bir sistem. Mükemmel bir sistem. Ömür boyu hareket ettikleri halde hiçbir şekilde bakıma ya da yağlanmaya ihtiyaç duymuyorlar. Bir kaplan, bir çita koşuyor ama hiçbir şekilde parçalar eskimiyor. Allah'ın yaratışı maşallah. Hatta bir insanın ömür boyu yaklaşık 100.000 kilometre yol aldığını düşünelim. Sözü edilen mekanik sistemin yaptığı işteki mucizevi yön çok daha iyi anlaşılıyor. Burada bir mucize var sonuçta. Bizim kontrolümüzde ya da mühendislerin geliştirdikleri sistemler bu üstün yapıya ulaşmalarını beklemek bile mevzu bahis değil. Yani biz buna yaklaşamayız diyoruz, bu sisteme, bu teknoloji seviyesine. O yüzden mucize deniyor. İnsan yapımı ya da akıl sahibi bir yeryüzündeki bir dolaşan bir canlının ulaşamayacağı bir teknoloji seviyesi şu anda var mı? Evet, var. Ve biz bunları kullanıyoruz. Nasıl var bu? Sonsuz ilim sahibi Yüce Rabbimizin yaratmasıyla var tabii ki.
Kendi içimizde var yani, değil mi?
Evet. İnşallah. Maşallah. Yine eklemin görevi kemiklerin birbirlerine sürtünmemesi için aralarındaki mesafeyi mümkün olduğunca uzak tutmak. Eklemin görevi bu. Çok yakın olacak ama uzak da olmayacak. Yani birbirlerine de değmeyecekler. Ancak bu şekilde dizlerin, dirseklerin, bileklerin rahat hareket etmesi mümkün oluyor. İnşallah. Burada eğer eklemin kendine has yapısı ve aradaki tampon bölge olmasaydı, insanlar da tıpkı robotlar gibi kesik kesik aşamalarla, robot nasıl hareket ediyor? İşte
çok fazla dizilir.
Kısa kısa hareketler yapıyor böyle. Hep böyle kontrollü, yanlış bir şey yapmamak için zorlukla hareket ettiriliyor. Robotlarda hep bunu görüyoruz.
Evet.
Çünkü bizim teknolojimiz ancak bunu sağlayabiliyor. Bizim aklımızda olabilecek şey bu.
Değil mi? Mükemmel insandaki mükemmel hareketten yoksun hareket ediyor. Daha hocam da söylediği gibi kısa kısa hareketlerle.
Evet. Bir de basit bir yapı diyoruz. Kendi kendine oluşabilir mi böyle yapı? Kendi basit de olsa robot kendi kendine oluşabilir mi diye soralım mühendislere. Tabii ki hayır der. Biz 10 yıl, 20 yılımızı verdik buna. Kaç yılda çalışıyoruz, o kadar uğraştık der.
Evet.
Bunun kat be kat fazlası olan, teknolojik yapıya sahip olan bir tane hücre bile kendi kendine o zaman oluşabilir mi? Tabii ki hayır demesi lazım.
Burada yüksek teknoloji seviyesinden bahsediyoruz. Bir protein üretimi en yüksek teknolojiye sahip bir laboratuvarda bugün üretilebiliyor mu? Hayır, üretilemiyor. O zaman o proteinin kaynağı nedir? Bizim ulaştığımız teknoloji seviyesinin çok çok ötesindeki bir teknolojinin ürünüdür o zaman. Bunu söylemek lazım. Söyleyebilmek gerekiyor. İşte bunu söylemiyorlar. Bu teknoloji seviyesinin, sonsuz teknoloji seviyesinin varlığı ortada mı? Ortada. Ürünleri de ortada. İşte eklemin varlığı orada. Herkes bunu görüyor. Değil mi? Proteini de aynı şekilde varlığıyla kendini, sonsuz teknoloji seviyesinin varlığını ortaya koyuyor mu? Koyuyor. O zaman niye bunu görmezlikten geliyorsunuz? Değil mi? Tesadüfen olamayacağı ortada.
Evet.
eklemlerin sürtünme yüzeyleri ince ve gözenekli bir kıkırdak tabasıyla kaplı. Bakın ince, çünkü eklemin aralarının fazla olmaması gerekiyor. Olabildiğince yakın olması gerekiyor. Ve gözenekli bir kıkırdak tabakasıyla kaplı. Çünkü gözeneklerin faydasını şimdi göreceğiz. Tabakaların altında çünkü yoğun bir sıvı var. Sıvı üretimi var. Ve kemik eklemin yerine, eklemin bir yerine baskıda bulunduğu anda bu sıvı işte bu gözeneklerden dışarı fışkırtılması gerekiyor. Onun için bu gözenekler var. Ve eklem yüzeyinin yağ gibi kayması bu şekilde sağlanabiliyor. İhtiyaç duyulduğu anda bu kaygan sıvı, hazır da tutulan kaygan sıvı ortama bırakılıyor.
Evet, maşallah. Çok
İhtiyaç duyulduğu anda. Böyle bir motor teknolojisi var mı şu anda? Yok. Motorlarda yağ o hazneye konuyor. O parçalar kendi hareketleriyle yağlanmaya devam ediyorlar. O yağ gölünün içinde. İşte aşırı ısınma vesaire. Burada ise çok daha öte bir akıl var. Bir değişik bir yaratılış şekli var. Değişik bir sistem var.
İnşallah.
Bizim şu anda hala ulaşamayacağımız bir akıl ve şuurun neticesinde teknoloji seviyesiyle bu gerçekleşmiş durumda. İşte bu Yüce Rabbimizin sonsuz aklının tezahürü inşallah.
İnşallah. Evet Cihat Hocam, Azerbaycan'dan bir kardeşimiz bize mesaj göndermiş. Vusal Hüseynov isimli kardeşimiz diyor ki bazı kelimeler teşekkür demiş. Selam, ben Azerbaycan'dan Vusal.
Aleyküm selam.
Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. A9 kanalını çok beğenirem. Hemşe bakıram sizlere. Çok teşekkür ederim. Sizlere bu cür programlar sunursunuz demiş. Yani güzel programlar yapıyorsunuz demiş. İnşallah. Ve sizi orada Azerbaycan'ın bayrağını Türkiye bayrağı ile bir yerde saklamışsınız. Burada yan yana koymuşuz.
Evet. Evet.
Allah hepinizden razı olsun inşallah demiş. Maşallah.
Kardeşimizin adı neydi?
Vusal. Vusal Hüseyinov. Evet.
Maşallah. Allah razı olsun. İnşallah tabii kardeşimiz bu tespiti yapmış. Allah razı olsun ondan. Demek ki böyle bir duası var onun da. Yani ayetlerin bu şekilde açıklanması, insanların doğruyu öğrenmesi yönünde bir duası vardı. Onu görüp bu şekilde takdir edebiliyor. Yani takdir etmek de hakikaten bu niyette olmayı gerektiriyor da o yüzden. Yani o kardeşimiz de aynı zihniyette olduğumuzun bir göstergesi. Bu şekilde takdir etmesi maşallah. Evet. Allah razı olsun ondan. İnşallah bu gerçekler çok daha öte topluluklara bu şekilde hep yayılacak, anlatılacak. Allah'ın mesajını, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği doğruları anlatmakla yükümlüyüz. Çünkü ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İçinizden iyiliği buyurup kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte gerçekten kurtuluşa erenler bunlardır. Felaha erenler bunlardır diye Allah buyuruyor. İyiliği buyurmak neye göre iyiliği buyurmak? Kur'an-ı Kerim'deki tabi tarif edilen iyilikler.
Evet.
İyinin ne olduğu Kur'an'da tarif ediliyor.
Unuttu, evet.
Kötülükten men etmek, neler kötülükler? Yine Kur'an-ı Kerim'de tarif edilmiş. Nelerin kötü olduğu. Değil mi? O kötülükleri biz kendi kendimize bulup, kendi kendimize icat etmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de var. Kur'an ahlakı neyin iyi, neyin kötü olduğunu tarif ediyor. Kur'an ahlakını bu şekilde anlatırsak, işte gerçekten kurtuluşa erenler, yani biz kendi açımızdan kendimizi kurtarmak istiyorsak, Allah'ın cennetini istiyorsak, cehenneminden sakınıyorsak, Allah korkusuyla, o zaman bunları yapmakla yükümlüyüz. Evet. Buyurmak, sakındırmak.
İnşallah.
İyiliği yani buyurmak, kötülükten sakındırmak.
Evet inşallah. Güzel bir şey i̇nşallah. Söyledin Cihat Hocam. İnşallah. Kur'an-ı Kerim yeterli açısından da güzel bir örnek olacak inşallah. Ayetler, Kur'an tas tamam ve çok yeterli bir kitap inşallah. Bir ayette iyilik şöyle anlatılıyor. İnşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik. Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, malı olan sevgisine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip dilenene ve kölelere özgürlükleri için veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır inşallah. Yani iyilik ve doğru nedir dediğimizde Kur'an-ı Kerim'de bunun bakın ayrıntısıyla tarif edildiğini görüyoruz. Bunların her birisi bir Müslümanın sıfatı. Evet. Olması gereken vasfı. Nasıl Müslüman olunur, nasıl mümin olunur? Kur'an okunarak en başta inşallah. Kur'an örnek alınarak olunur. Ve ayetlerinde de Allah'ın inşallah detayıyla açıkladığını görüyoruz değil mi?
Evet. Evet. Ve kötülükten de men etmek gerekiyor. İyilik, işte zekatı vermek, namazı kılmak,
hastalığı
biriktirip yani. Kendine hep böyle her şeyi şey yapmamak. Kötülükten de men etmek gerekiyor. Kötülük bugün yeryüzünde nedir? Bunun tespitini yapmış olmak gerekiyor zaten. Kötülük nedir? Fitne nedir?
Deccal eğitim.
Fitne yeryüzünde kalmayıncaya kadar mücadele edin diyor Allah. Yani savaş, mücadele etmek gerekiyor. Kötülük bugün deccaliyetinin deccaliyet zihniyetine bağlı olarak ortaya çıkan yeryüzündeki işte
bütün akımlar.
Bütün akımlar. İşte materyalizm bunun temelinde bir izin evet. olarak var karşımızda. İnsanları dinden, imandan alıkoyan değil mi? Bir akım olarak var. İnsanları işte hayır işte din doğru değil ama işte kendinizi kurtarın şeklinde işte birbirinizin üstüne basarak yükselebilirsiniz ancak evet. şeklinde. Bu şekilde işte doğal ayıklanma vardır.
Mücadeledir.
Mücadele hayat. Vardır. Hayat bir mücadele yeridir şeklinde böyle fikirler empoze etmeye çalışan ve propagandasıyla da hala devam etmeye çalışan kendi kendine bir sistem. Bu sistemin yıkılması gerekiyor. Evet. Güzellikle, doğruyla, doğrunun gösterilerek bu kötülüğün arındırılması gerekiyor yeryüzünde. Müminler bunu yapmakla da yükümlü.
Tabii gayretlerimiz...
Kötülükten men etmekle yükümlü.
İnşallah. Evet.
İnşallah. Bu gayretlerimiz bu dünyaya yönelik değildi. Ulu amaçlarımız için inşallah olmalıdır diyoruz. Cihat Hocam ve Onur Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın sonuna geldik diyoruz. Bu akşam Sayın Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı akşam 22'de canlı olarak yayınlanacaktır inşallah. A9 TV, Adıyaman Aksu TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı günler inşallah.